İyi akşamlar sayın seyirciler. Kral Karadeniz ve Tempo TV'den ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktar'la Baş Başa programına hoş geldiniz. Evet değerli konuklarım, Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle birlikte. Öncelikle iman hakikatlerine ilişkin sohbetimizle başlayacağız. İlerleyen dakikalarda Sayın Adnan Oktar da bizlere eşlik edecek inşallah. Evet, bugünkü ilk konumuz nedir? Sizden başlayalım.
Moleküler düzeyde alan çok detaylı yaratma sanatı var. Onun için oradan Adnan Bey'in kitaplarını, Hormon Mucizesi kitabından ve diğer kitaplarından bir iki örnek vererek başlayalım isterseniz.
Tabii ki.
Hakikaten Darwinizmin hiç olmadığını, yani evrimin hiç olmadığını, tesadüfe hiç yer olmadığını, tam aksine muazzam bir aklın kontrolü altında, sonsuz bir aklın kontrolü altında ki Allah'ın aklı olduğunu gösteren detaylar bunlar. Mesela ben küçük bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bir motor varsa mutlaka bunun arkasında bilim adamlarının çalışmaları, fabrikalar, değil mi? Mühendisler,
tabii.
Böyle bir akıl var. Yani nerede motor görseniz bir akıl olduğunu herkes
tabii,
bilir.
Onu meydana
dünyanın getiriyoruz. En küçük motoru nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz bir yapı, mesela motor ya da herhangi bir elektronik alet küçüldükçe teknoloji artar. Çünkü tabii, aynı küçüklükte, aynı büyüklükte bir yerde aynı işi gerçekleştirmek için çok daha üstün bir teknoloji kullanılması gerekiyor.
Var, tabii ki.
Dünyanın en küçük motorları moleküler motorlar. Bunlar o kadar küçük ki gözle görmeye tabii imkan yok. Elektron mikroskopla dahi görüntülenemiyor. Çünkü sadece moleküllerden, atomlardan oluşuyor. Ve bunlar vücudumuzda var. Ve enerji elde etmeye yarıyor. Yani hücrelerimizin içinde enerji elde etmeye yarayan zarında, hücrenin zarında, ondan sonra enerji santrallarının zarlarında son derece ufak motorlar var. Muazzam bir mühendislik harikası. Allah'ın sonsuz aklıyla, sani sıfatıyla, sonsuz sanatıyla yaratılmış motorlar. Bakın ben şimdi burada bir seyircilerimize resmini göstereyim. Bakın bu işte moleküler motor. Bu hücrenin zarı. Hücrenin zarının üzerinde iki bölmeden oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi. Hücrenin dış kısmına bakıyor motorun bir kısmı. O dış kısmından protonlar var. Hidrojen atomları. Hidrojen atomları girdiği takdirde bu öndeki zarın üzerindeki kısmı döndürüyor. Bu zarın üzerindeki kısım da bir çubukla diğer bölmeye bağlı. Diğer bölmeyi döndürüyor. Yani ilk bir dönen bölüm protonların girmesiyle
hareket ettiriyor.
Üstteki çubukla ikinci bölüm hareket ettiriyor. İkinci bölüm hareket ettiği zaman işte bunlar kendi tarafında tur atıyor bu moleküller. O zaman enerji paketçikleri var moleküllerin. Onlara enerji depoluyor. Şimdi bu tıpkı şuna benziyor. Mesela bir baraj var düşünün. Barajın biliyorsunuz nehrin suyunu biriktiriyor gerisinde. O suyu akıttığınız zaman o enerjiden mesela elektrik enerjisi istediğiniz enerjiyi dönüştürebiliyorsunuz değil mi o kinetik enerjiyi?
Tabii.
Tıpkı bunun gibi bakın aynı prensiple ama atomik düzeyde. Yani milimetrenin milyonunda biri büyüklüğündeki boyutlarda bir motor karşımızda.
Peki aynı sistemde bir şey soracağım. Aynı sistemde bu küçüklükte bir bugünkü teknolojik şartlarda böyle bir sistem yapabilmemiz mümkün mü?
Mümkün değil.
Kesinlikle mümkün değil. Yani bu teknolojik olarak kesinlikle mümkün değil. Bakın bir başka görüntüsünü verdim burada. Hidrojen iyonlarını görüyorsunuz. Hücrenin zarı bu. Hidrojen iyonları buradan geçiyor.
Evet.
İşte o geçtiği takdirde tıpkı barajın içinden akan su gibi bu kısmını döndürüyor. Zarın içindeki bu kısmını.
Peki bu sistemde
çubukla diğer kısmı döndürüyor.
Bir aksaklık olduğu takdirde ne gibi bir durum ortaya
hayat
çıkıyor?
Hayat olmaz. Şimdi bakın buradaki proteinlerin bu birçok protein parçasından oluşuyor. Başka bir resim daha göstereyim. Bakın kaç parçadan oluşuyor. Ne kadar kompleks bir yapısı olduğunu görün. Bunların her biri ayrı bir protein. Birçok parçadan oluşan bir yapısı var bunun. Bunların her biri DNA'da şifrelenmiş olarak var. Fakat eksiksiz olmak zorunda. Bu parçalardan biri olmadığı zaman ya da bırakın birinin olmamasını bir parçayı alın diğerini yer değiştirin. Motor kesinlikle çalışmıyor. İşlev görmüyor. Bu motorun çalışmaması da hiç enerji elde edilememesi anlamına geliyor ve hayat olmuyor.
Hayat olmuyor.
Canlı hücreler çünkü bunu kullanarak.
Peki bu parçalar tesadüfi olarak bir araya gelmiş olabilirler mi? Yani neye göre bir araya
tesadüfi
gelmiş olabilirler?
İnsan aklıyla, teknolojisiyle bütün dünyanın insanları
gelmesi mümkün değil
diyorsunuz. Bunu yapmak mümkün değil. Yani bırakın tesadüfi, insan aklı yetmiyor böyle bir şey yapmaya. Çok üstün bir akıl var bunun arkasında. Çünkü o kadar hassas parçalar ki bunlar. Yani her biri özel olarak yerleştirilmiş, yaratılmış, tam olması gerektiği gibi ve muazzam küçük boyutlarda dönüş hareketi yapıyor. Neyi kullanıyor? Hücresel ortamda olan bir atomu kullanıyor. Hidrojen iyonlarını kullanıyor, atomlarını. Onun orada olduğunu biliyor olması gerekir.
Tabii.
Çünkü bunun DNA'da yazılı olması demek böyle bir motor yaratılmış zaten. Yani
evet,
ona da kodlanmış ayrıca. Şimdi diyorlar ki proteinler tesadüfen oluştu. Bakın bir protein bile tesadüfen olamıyor. Bunu defalarca vurguladık. Yani bu matematiksel olarak, istatistiksel olarak imkansız. Pratik olarak da biz biliyoruz imkansız. Amino asitler bile olamıyor tesadüfen. Hı hı. Çünkü olamadığı deneylerle kanıtlandı. Yapılan deneyler de başarısız oldu. Kendileri itiraf ediyorlar evrimcilerin. Bırakın onu amino asitleri alıp bütün dünya, yeryüzü, bütün dünyanın kendisi amino asit olsa bir tane protein molekülü bile oluşmuyor. Çünkü proteinler o peptit denen özel bağlarla bağlanmıyorlar. Sadece sol elli olması gerekiyor. Halbuki sağ elliler de var. Sağ elli girdiği anda iptal ediyor. Başka maddeler hemen devreye girdiği anda iptal ediyor. Çok özel bir dizilimi var. Bakın 10 üzeri 950'de bir ihtimal çıkıyor. Yani 10 üzeri 950 tane molekülü dizin. Ayrı ayrı alternatif olarak. Her biri ayrı olacak birbirinden. Bir tanesi protein olarak işlev görüyor. Buna kainatın ömrü yetmiyor zaten. Yani tabii. Tesadüfen de olamıyor. Bilinçli bir deneme yanılma mekanizması olduğu zaman da kainatın ömrü yetmiyor. Kainattaki bütün atomların sayısı da yetmiyor. Bakın burada kaç tane protein var. Hepsi mükemmel olarak, eksiksiz olarak, şifrelenmiş olarak DNA'da mevcut. Bir amino asitini değiştirseniz bütün sistem çöküyor. Zaten yaratıldığı bilinç. Çok belli. Yani
tabii, evet.
Böyle bırakın yani arabanın motoruna bakan biri tesadüfen oldu der mi? Evrimcilere sorsanız şimdi Darwin olsa deseniz ya bu motor tesadüfen olur mu? Olmaz der.
Olmaz der.
Richard Dawkins'e sorsanız hiç olmaz der. Hatta sen yani söyleyene deli misin der.
Değil mi?
Ama aynı adam gidiyor, aynı Darwinist adam gidiyor, buna tesadüfen oldu diyebiliyor.
Peki o tesadüfe şey gerekmiyor mu? Tesadüfen hani bir şeyin tesadüfen olduğunu kanıtlamak için laboratuvar ortamında gerekli işte enzimleri, proteinleri bir araya getirip hani o tesadüfün oluşması için ortam hazırladıktan sonra beklemek gerekmiyor mu? Bakalım oluşuyor mu, oluşmuyor mu diye. Değil
yine
mi?
Oluşmuyor. Mümkün tabii, değil. Mümkün değil. Yani çünkü insan iradesiyle bile değil. Yani mühendislerin işte bilim adamlarının uğraşıyla bile bir canlı madde elde edilemiyor laboratuvarlarda. O yüzden artık yani 50 senelik çalışmalar sonunda artık canlı madde üretme çalışmalarına son verildi. Hı hı. Boşa kürek çekildiği için kendi ifadeleri var bu şekilde. Şimdi bakın yaratılış harika bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Allah'ın yaratması eşsiz, benzersiz.
Kesinlikle.
Ve mükemmel. Bunun insan iradesiyle, insan kuvvetiyle, bilgisiyle yapılabilecek bir şekli yok. Asla yok. Bunu nereden görüyoruz? Bir defa hayat çok kompleks. Yani insan vücuduna dönüp baktığımızda mesela hormonlar var. Bakın bir doku derken bir et parçası, hı hı. Vücudun bir yerindeki bir et parçası, diğer tarafındaki birbirini görmeyen apayrı kendi boyutlarıyla karşılaştırdığımızda kilometrelerce uzaklıktaki bir et parçasını nasıl çalışacağını kontrol ediyor.
Evet.
Nasıl yapıyor bunu biliyor musun? Hormonlar var. Tespit edilen bugüne kadar 30 bin çeşit hormon var aslına bakarsanız. Bunun yalnızca %2'si biliniyor. Yani adı geçen %2.
Düşünün hani bu kadar teknoloji ilerlemişken bile sadece olarak, %2'si.
Bilgi olarak yalnızca %2'sine sahibiz. Mesela tiroid hormonu var. Tiroid bezi biliyorsunuz guatr hastası olan insanlar fark eder böyle bir hormonun varlığından, eksikliğinden anlarlar ya da fazla çalışmasından. Bakın ne kadar hassas. Belli oranda üretilmesi gerekiyor tiroid hormonunu. De ne yapıyor bu hormon? Vücuttaki 100 trilyon hücrenin hangi hızda çalışacağına, hangi aralıklarla bölüneceğine karar veriyor. Bakın karar veriyor diyoruz. Sanki bir iradesi varmış gibi.
Evet.
Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şuursuz bir hücre grubundan bahsediyoruz. Bunların şuuru yok, beyinleri
tabii,
yok.
Tabii.
Neleri
aklı
var?
Yok yani onu.
DNA'ları var. DNA'larındaki bilgiye uyuyorlar. Oradaki emirleri takip ediyorlar. Bakıyorsunuz biyolojik saat denen bir kavram var. Bilim adamlarının ortaya çıkardığını. Mesela biyolojik saat kavramı çok aslına bakarsanız havada kalan bir ifade. Çünkü o hücre nasıl bilsin hangi zamanı gelince harekete geçeceğini.
Tabii böyle bir şey mümkün
böyle
yok.
Bir şey hani, mümkün değil.
Bir de bunu herkes de aynı şekilde bilecek falan.
Evet. Mesela çok işte zor ergenlik çağında daha çok çalışıyor tiroid hormonları. Sonra yetişkin hale geldiğinde daha sayısı azalıyor. Yani üretilme hızı azalıyor, miktarı azaltılıyor. Bunu kim karar veriyor?
Tabii buna kim karar veriyor?
Bu hücre mi karar veriyor? Bu üniversiteye mi gitmiş? Tıp fakültesi mi okumuş? Hayır.
Yani mümkün değil.
Peki ne yapıyor? Yalnızca bakın oradaki biz şu anda DNA'daki bilgi yalnızca hangi kodlardan oluştuğu çözüldü. DNA genom projesiyle ortaya konan şey yalnızca o bilginin hangi harflerden oluştuğudur. O bilginin neyi tarif ettiği, ayrıntılı olarak ne anlatıldığı henüz tam olarak bilinmiyor. Kesinlikle bilinmiyor. Başka bir örnek vereyim tiroid hormonu dışında. Mesela cinsiyet hormonları var. Erkekte testosteron, bayanlarda ise estrojen hormonu biliyorsunuz.
Tabii.
Bu nasıl üretiliyor biliyor musunuz? Çok aşamalı bir üretimi var. çok aşamalı bir etkileri var vücutta gördüğümüz. Yani anlattığım zaman göreceksiniz, olayı hiçbir şekilde tesadüflerle bağdaştırılamayacağını fark edeceksiniz. Yani aklı çok, yani üniversite okumamış, okumuş olması gerekmiyor izleyenlerin. Bakın, yaklaşık mesela ilk olarak beyinde hipotalamus denen bir bez var.
Evet.
Bu en üst düzeydeki bez. Bez dediğim, yani bir et parçası.
Hı hı.
Bu belli sinyaller göndermeye başlıyor. Nereye gönderiyor diye bakıyorsunuz. Hipofiz denen başka bir et parçası var. Yine beynin hemen ilgili bölümünde. Bunlar beynin alt yapıları. Her iki bezde. Oraya emir gönderiyor hipofiz bezine. Diyor ki bir hormon aracılığıyla, bir sinyal verici bir hormon aracılığıyla diyor ki LH denen bir tane hormonun üretimini başlat diye bir emir gönderiyor. Bakın.
Yani o hormonu bilmesi lazım ne işe yaradığını,
evet,
ve zamanlamasını ayarlayıp ona göre, evet, bir emir gönderebilmesi lazım. Ama bunun için akıl,
bakın,
lazım.
Sonuç yok. Henüz ortada hiçbir sonuç yok. Bakın. Hı hı. Yani yalnızca başındayız olayın.
Evet.
Yani bir ürün yok henüz. O hipofiz bezi bu emri alınca hipotalamus bezinden LH denen hormonu üretmeye başlıyor. Bakın gözleri yok bu bezin. Kendisi zaten şuursuz hücrelerden oluşan bir grup et parçası. LH hormonunu dolaşıma bırakıyor ve o hormon ne yapıyor biliyor musunuz? Yani o enzim, o protein gidip bayansa bayandaki yumurtalık hücrelerini harekete geçiriyor, etkiliyor. Erkek ise testise etki yapıyor. Ve bayanda yumurtaların olgunlaşması sürecini başlatıyor. Erkekte ise sperm üretimini başlatıyor. Ve erkek özelliklerin üretilmeye, ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi biliyorsunuz çocuklar da bu hormonlar minimum düzeyde. Ancak ergenlik çağında, yani 10 sene geçtikten sonra bu üretilmeye başlanıyor. Şimdi 10 sene geçtiğini hipofiz bezi ya da hipotalamus bezi nereden bilecek de
tabii,
o hormonun üretilmesinin vakti geldiğini bilecek. Elinde bir tarihleme şeyi mi var? Saat mi var uydu? Yani teorik olarak var deniyor. Çünkü gerçekten de 10 sene geçtikten sonra bayanlarda, 12-13 sene geçtikten sonra doğumdan itibaren erkeklerde bu hormon üretilmeye başlanıyor. Ve erkek ve kadın özellikleri, cinsiyet özellikleri bu şekilde ortaya çıkmaya
başlıyor. Belirleniyor tabii.
Bakıyorsunuz testosteron hormonu ne yapmaya başlıyor? Erkekte bir defa kas hücrelerinin çoğalmasına sebep oluyor. Daha kaslı bir hale geliyor erkek. Erkek özellikleri göstermeye başlıyor. Ses telleri kalınlaşmaya başlıyor. Yine aynı şekilde ses telleri de aslında kaslarımızdan oluşuyor. Bir grup kas hücresidir. Onlar da kalınlaşmaya başlıyor. Ve sperm hücreleri üretilmeye başlanıyor.
Birkaç yer birden harekete geçiyor.
Evet. Yani bunlar çok iç içe geçmiş sistemler. Böyle çok basitleştirerek anlatılıyor burada.
Tabii
ama,
tabii. Evet, tabii.
Bir tane hipotalamus var.
Hı hı.
O hipofizi kontrol ediyor. Çünkü hipotalamustan salgılanan hormonlar var. O hormonlar hipofizden o bezleri kontrol eden salgılanan hormonları salgılattırıyor. Bak kaç aşamalı.
Evet.
O hormonlar gidiyor ilgili bezdeki hormonu salgılattırıyor. O hormon yola çıkıyor. Onun hedef hücreleri var. Yani her yere etki etmiyor. Mesela göz, evet, hücresini etki etmiyor.
Tabii.
Onun belli bir hücresi var. Neresi? İçesi. Mesela testisteki hücreler.
Tabii veya ses.
Veya tiroid bezindeki hücreler.
Tiroid bezindeki.
Gidiyor ona anahtar kilit uygunluğunda şak diyor alıcısına bağlanıyor. Ama sadece o bağlanabiliyor. O alıcıya bir tek o molekül bağlanabiliyor. Ona bağlandıktan sonra başka bir molekül giriyor. DNA'da ilgili bölümdeki proteinlerin sentezlemesine başlıyor. Bu şekilde etkiler meydana geliyor vücutta. Kontrolsüz değil ama. O belli bir seviyeye geldiği zaman, o seviyeye geldikten sonra üretilen o proteinler ya da seviyeye gelinen fizyolojik durum, yani mesela ısısı yükseliyor diyelim vücudun veya metabolizması, hı hı, yükseliyor. Bunu hemen algılıyor o merkezi sistemler, hipotalamus ve hipofiz. Oradaki hormonun yapımı hemen düşüyor. Belli bir miktara geliyor.
Ona göre yani, hemen bir reaksiyon gösteriyor.
Tabii. Yani hep, evet, dar sınırlarda tutuluyor. Mesela hipotalamusun birçok fonksiyonu var. Vücut ısısını kontrol ediyor diyelim. Açlı tokluyu kontrol ediyor. Uykuyu kontrol ediyor. Vücut ısısını hep 36,5 ve 37,5 arasında tutuyor. Hayat boyu. Ve bunu yaparken kan dolaşımını düzenliyor. Terlemeyi, üşüme, titreme meydana geliyor mesela, hı-hı, değil mi? O kan dolaşımı deriden alıp iç organlara veriliyor. Yani birçok işlemi birden kontrol ediyor ve hiçbir zaman 37,5'un üzerine çıkmasına ve de 36,5'un altına inmesine izin vermiyor. Çünkü bunu her iki durumda da hayatta bağdaşmıyor. Şimdi burada bakın, bir termometre olması lazım.
Tabii.
O kadar hassas bir termometre olacak ki ısıyı her an tam olarak kontrol edecek. Dışarıdaki ısı ne olursa olsun, -30 dereceye de çıksa, çölde artık 40-50 dereceye de çıksa, vücut ısısını hep aynı düzeye getirmek zorunda çünkü ölüm gerçekleşiyor aktif takdirde.
Bir de vücut hani sürekli hareket halinde olan bir mekanizma olduğu için düşünsenize sürekli onu şeyde ince bir çizgide ayarlamak zorunda.
Burada bahsettiğimiz bu mesajcı moleküller neden ibaret biliyor musunuz? Atomlardan. Karbon atomu, hidrojen atomu ve oksijen atomu. Genellikle böyle. İşte 18 tane karbon atomu bir araya geliyor. Yanına 28 tane hidrojen atomu geliyor. 5-6 tane de oksijen atomu bir araya geliyor. Özel bir yapı oluşturuyorlar. Bakıyorsunuz bunun adı testosteron oluyor. Başka bir sayıda, başka kombinasyon oluşturuyorlar. Adı estrojen hormonu oluyor. Başka bir kombinasyon oluyor. Bakıyorsunuz aldosteron hormonu oluyor. Başka bir kombinasyon, başka bir şey. Yani burada oluşturulan mesajcı molekülün yapısı, bakıyorsunuz bir şeye göre üretilmiş. Neye göre üretilmiş? Farklılık neye göre belirlenmiş? Belli hücrelerin üzerindeki alıcılara yapışmak üzere, kilitlenip onları harekete geçirmek üzere üretildiklerini görüyorsunuz. Yani o yapının dizaynı, tasarımı, yaratılışı çok önemli.
Evet.
En ufak bir fark onu testosteron hormonu olmaktan çıkarır.
Tabii tabii.
Ya anlamsız bir hale gelir, hiçbir şekilde o hücreleri harekete geçirmez. Ses telleri kalınlaşmaz. Kas hücreleri çoğalmaz. Estrojen yine aynı şekilde ya da işte başka hormonlar işlevlerini yerine getiremezler. Çünkü bu sistem şöyle çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz uydu sistemleri var. Belli bir yayın yapıyor belli bir yerden. Değil mi? Mesela bir televizyon istasyonu oluyor. Oradan yapılan bir yayın var. Belli bir frekansta. Bakın. Belli bir frekansta özel ayarlar gerekiyor değil mi? En ufak bir hata yaptığınız zaman o frekansı yakalayamıyorsunuz.
Yakalayamıyorsunuz.
Görüntü elde edemiyor, elde edemiyorsunuz uydu alıcınızda. Tıpkı bu şekilde. Üretilen bir merkez var. Mesela bu işte hipotalamus diyelim. Diğer tarafta hipofiz bezi var. Bundan gelecek olan bilgiyi o bekliyor. Nasıl bekliyor? Kendi alıcıları var. Uydu çanak alıcılarıymış gibi yalnızca o sinyali yakalamak üzere hazır bekliyorlar. Ya da bütün hücrelerde işte testosteron alıcıları var, o testosteronu bekliyorlar. Testosteron hormonu varken o bir şey ifade ediyor, o alıcıların da varlığı.
Tabii birinden biri eksik olsa hiçbir anlam ifade etmeyecek.
Evet, dolayısıyla bu da zaten kusursuz bir yaratılışı gösteriyor. Şimdi biz bazen Cihat Bey de sözünü etti, tasarım kelimesi geçiyor ama Allah'ın tasarlamaya ihtiyacı yok.
Tabii.
Allah planla yapmaz. Allah sadece ol der mi olur? Bakın ben bir ayet okuyayım. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Yani Allah sadece ol der ve her şey oluverir. Allah her şeyi kuşatan olduğu için bütün bu molekülleri, hormon sistemlerini, genleri, o şifrelendiği genleri, hipotalamusu kontrol eden Allah'ın olduğu çok açık. Yani biz tabii burada detaylı olarak anlatıyoruz ama bütün detaylara hakim olan Allah aslında.
Tabii ki. Evet.
Hipotalamusa dereceyi ölçtürten, değil mi? Isıyı sabit tutturan Allah.
Aleykümselam.
Aleykümselam. Hoş geldiniz.
Maşallah. Doktor hocam ilim de ya.
Estağfurullah. Yalnızca hormon mucizesi kitabımızdan hormonları anlatıyorduk. Maşallah.
Maşallah.
Allah'ın ol demesi her şeyi yarattı.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok iyiyim, sen nasılsın?
Teşekkür ederim, sağ olun.
Maşallah, maşallah. O aydınlık yüzünü gördün mü içimiz açılıyor.
Maşallah.
Maşallah. Şöyle biraz daha uzatalım şunu. Doktorum devam, güzel, maşallah.
Peki hayvanlarda da aynı şekilde mi, hiç farklı bir sistem işliyordur?
Benzer sistem, değil mi? Benzer sistemde çalışıyor ama burada bir defa şu çok önemli. Bir ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Allah gücün ve kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu bize bildiriyor. Kendisine ait olduğunu bildiriyor. Bakın Talak suresi 12. ayette de yine Allah emrin yalnızca kendine ait olduğunu şöyle bize bildirmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Emir yalnızca Allah'a ait.
Evet.
Biz burada görüyoruz. Şimdi hiçbir hormonu ben irademle üretemem.
Tabii.
O molekül yapısını bilemem. Onun hangi hücrelerinde ne alıcılar var da ona kilitlenebileceğini tahmin etmem mümkün değil. Yaratmam mümkün değil. Karar vermem, zamanlamasına karar vermem yine aynı şekilde mümkün değil. tamamen Allah'ın yaratmasıyla karşı karşıyayız.
Zaten bakın bilim olan, yani yaratılmış olan bir şeyin ne olduğunu anlaması insanın, anlamaya çalışması. Yani yapılan bu. Bakın,
yapılan bir şeyi araştırmak, tabii, evet.
Yüz binlerce laboratuvarda milyonlarca insan Allah'ın yaratma sanatını, yani bu hormonlar nasıl işliyor onu araştırıyorlar.
Onu araştırıyorlar.
Genler ne yapıyor ona bakıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Tabii. Yani anlamaya çalışması bilimi oluşturuyor.
Tabii insanı. Var olmayan bir şeyi tamam. araştırmıyorlar. Tabii. Zaten öyle bir şey hani anlamsız da olur. İnsan bilmediği bir şeyi nasıl araştırabilir evet. ki? Var olanı, yaratılmış olanı araştırıyorlar.
Bu zaten budur. Mesela kanunlar var. O kanunları koyan Allah yapar. Bu hormonları işleten Allah, yaratmış Allah. Bir düzen içinde işletiyor. Hemen ol demesiyle yaratılıyor. İşte o düzene bakarak insan bilim yapmış oluyor. Bilim o demektir. Yani genler olmasa genetik bilim olmaz. Biyokimyasal reaksiyonlar olmazsa biyokimya diye bir bilim olmaz. Değil mi? Bu gezegenlerin dönüş hareketleri olsa astronomi olmaz, fizik olmaz. Dolayısıyla Allah'ın kanunlarının, yarattıklarının incelenmesi bilimi meydana getiriyor. Bu da Allah'ı tesbih ettirtiyor bize. Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavrattırıyor. Ve onu o şekilde yüceltiyoruz Allah'a bilimle.
İnşallah.
Bilimin amacı budur.
Evet efendim, nasılsınız? Nasıl keyifleriniz?
İyiyim. Sen nasılsın bakayım?
Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim.
Ben seni daha iyi gördüm maşallah.
Sağ olun.
Evet...
Size bir sürü yine sorularımız var.
Harun Yahya ve Ok, Harun Yahya nokta.
Evet, o adreslerini evet, mesela hatırlatalım.
Bu şeyler, Hormon Mucizesi kitabından hormonlarla ilgili çok detaylı bilgi alabilirler. Hücre Mucizesi kitabına baksınlar. Bunlar Allah'a imanı artırtan çok güzel eserler. Bir Nobel ödüllü profesör de okuduğu zaman aynı şeyi anlıyor. Ortaokul öğrencisi de okuduğu zaman aynı şeyi anlıyor. Çok hikmetli olarak. Hiç böyle ağdası çok mükemmel bir dille yazılmış maşallah hocamızın. Maşallah. Allah vesile ediyor. Mutlaka baksınlar. Çok çok güzel yani böyle.
Zaten şey anlatım çok önemli. Latince, sizle de zaman zaman sohbet ederken konuşuyoruz. Latince kelimeler kullanılarak hani bir şeyin, bir sistemin işleyişi anlatılıyor ama onu anlayabilmek için o işin eğitimini görmüş olmanız lazım. Yani bir doktor olmanız lazım ki anlayabilirsiniz. Dolayısıyla insanlar da tamam, değişik bir şey, çok değişik bir şey oluyor falan. O çok önemli. O anlatım çok önemli. Ve insanları yanıltmada da maalesef ki o anlatımlar çok etkili oluyor. Evet, insanları yani yanıltmak anlamında da o Latince etmek, kelimeler kitaplar, evet.
Maşallah
sade ediyor. Yalın onu bir dille. Evet.
Ona vesile oluyor inşallah. Filmler var. Ücretsiz olarak onu da indirebilirler.
Daha hiç detaylı görmek için. Tabii ki.
Çok güzel hazırlanmış böyle. Çok anlaşılır şekilde. Onu da seyredebilirler.
Evet. Maşallah. İnsanlar bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Böyle Allah'ın varlığı konusu, bir Allah vardır, işte namazınızı kılarsınız, oruç tutulur, hayat vardır, işte mücadele vardır, hayat mücadelesi vardır. Bu tarz anlatılıyordu. Sonra lise yıllarında baktım ben bu konu olağanüstü, yani din olağanüstü. Yani bir kere meleklerden üstün olma imkanı var insanın.
İnşallah.
Allah'ı düşünme gücü insanlara bakarak değil de Kur'an'a ve vicdana bakarak olması gerekiyor. Hı. Çünkü Allah diyor şeytanın Allah'a sığınırım. Eğer çoğunluğa uyacak olursan seni Allah yolundan saptırırlar. İnşallah. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Mesela bir taksi şoförüyle konuşuyoruz. Hepsini tenzih ederim de. Abi işte işler şöyle bir kendine has onların bir konuşması oluyor bir kısmının bazısının. Mesela Üsküdar'da balık satıyorlar bazı. Böyle sanki hayat bu kadarmış gibi dışarıda görünüyor. Evet. Halbuki böyle değil. Bu bizim beynimizde yaratılan özel bir yapı. Bakın Allah onun için diyor ki sakın insanların dine karşı gevşekliği sizi gevşekliğe sürüklemez. Demek ki bize Allah bunu gösterecek. Böyle bir yapıyı gösterecek. Biz de buna aldanmayacağız. Müminler olarak, Müslümanlar olarak. Öbür türlü Kur'an'da kastedilen ve Allah'ın kastettiği derinlik bilinemiyor. Bilinemediği için de çok garip bir hayat meydana geliyor. Yani sadece namazını kılan, hayatını yaşayan bir insan. Halbuki Allah bir kere kendisiyle derin bağlantı içinde olmamızı istiyor. Ve kendisini derin kavramaması, şanını hakkıyla takdir etmemesi, onun gücünü ve büyüklüğünü gücümüz yettiği kadar en fazlasıyla tam bilmemizi istiyor. Bunu bilmeyince insanlar mesela bir hastalık oluyor, dehşete kapılıyor. Evet. Üniversite imtihanları oluyor, dehşete kapılıyor. Bir şey oluyor, dehşete kapılıyor. İşte bunun nedeni çocukluktan beri verilen yanlış eğitim oluyor. Çünkü çok dar bir mantık veriyor. İşte sen oku, okulunu bitir, işine gücüne bak, namazını da kılarsın. Sati bir bakış açısı, Allah'a haşa böyle sati yaklaşma ruhu veriliyor. Evet. Bu hiç yakışmıyor işte. Bunun azabını insanlar ömür boyu çekiyorlar.
Bunun için ne yapmak lazım? Nasıl önüne geçilebilir? Yeni gelecek nesiller için bir şekilde ailelere mi görev düşüyor, devlete mi görev düşüyor? Yoksa sivil toplum örgütleri falan hep birlikte mi bir şeyler yapmak lazım bilinçlendirmek için?
Burada görev Mehdi'ye düşüyor. İnşallah. İnşallah. Hazreti Mesih'e, İnşallah. Onun talebelerine.
İnşallah.
Ve dolayısıyla ona öncü olan bizim gibi Müslümanlara, Mehdi'ye İnşallah. Zemin hazırlayan Hı-hı. insanlara görev düşüyor. Özellikle bu yüzyılda bu verildi. Yani bu yüzyıl özellikle bunun hakim olduğu bir yapı oldu. Mesela 5000 yıllık tarihe bakıyoruz. Böyle bir dinsiz neyin hakim olduğu bir çağ hiç olmamış. Yani 5000 yıllık tarih içerisinde yani dünyayı bu kadar geniş çaplı kapsayan dinsiz bir cereyan hiç olmamış. Evet. Ateist bir cereyan hiç olmamış. İlk defa oluyor. Onun için her yönüyle harikadır bu yüzyıl. Mesela Müslümanlar Darwinizmin pençesinde perişan oldular.
Evet.
Ama güç yetiremediğine de hani sen zaten yoksun de o da kaybolur mantığıyla yaklaştılar.
Evet.
Yani mesela Darwinizme güç yetiremeyince Darwinizm var mı ki zaten? Zaten yok oldu diyor.
Görmezler.
Yani. Kardeşim madem yok oldu niye sen bu kadar perişan oluyorsun sen?
Evet.
Seni kim perişan ediyor böyle? Evet. Niye eziliyorsun? Niye üniversitelerde bu kadar eziliyorsun? Birçok kuruma gittiğinde, birçok kuruluşa gittiğinde niye aşağılanıyorsun? Niye dışlanıyorsun?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Niye kapılarda bekliyorsun o zaman? Madem böyle bir şey yokmuş. Bütün dünya için söylüyorum. Avrupa üniversitelerinde, Amerika üniversitelerinde niye kıyıda köşede böyle ezik ve gariban oluyorsun?
Evet.
Madem böyle bir şey yok. Niye alay ediliyor senden?
Evet.
Niye ezim ezim eziliyorsun? Niye Afganistan'da, Irak'ta 100 kişi, 200 kişi böyle sanki ne bileyim böyle tavuk boğazlanıyor gibi boğazlanıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şehit ediliyor ve niye bu kadar önemsiz görülüyor? Bil bakalım neden? Madem Darwinizm yokmuş, niye oluyor bunlar?
Evet.
Ve koskoca alimler, ilahiyat profesörleri ki bayağı bir kısmı niye Darwinizm'le Kur'an çelişmez? Zaten Kur'an da Darwinizm'i anlatıyor diyorlar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bunlar bükemediği bileği öpmüş demek ki. Evet. Adamlar öptürmüşler bileklerini öptürmüşler yani. Evet. Zorla ona diz çöktürüp öptürmüşler.
Evet.
Ve en büyük alim bildiğiniz kişiler bile bazı kişiler. Niye Darwinistlere karşı böyle boyun eğici, biz de zaten aynı şeyi söylüyoruz diyorlar. Demek ki Darwinizm her yeri sarmış. Niye de Libya'da sosyalist sistem hakim olmuş, Irak'ta Stalinistler iktidara gelmiş, Suriye'de Stalinistler iktidara gelmiş, Filistin'de komünistler hakim olmuş. Bir dönem için diyorum. Hı hı. Ama şimdi Mehdi'liğin zil ve gölgesi etrafı sardığı için her yerde Allah'ın hadi ismi tecelli ediyor.
Maşallah.
Darwinizm yerle bir olduğu için tabii kimse de ağzını alamıyor Darwinizm'e.
Evet. Maşallah. Evet.
Çünkü bilimle kanıtları tabii. ortaya çıktı birçok iddianın tabii. zaman zaman da programlarımızı konuşuyoruz. Yani iddia edebilecekleri bir şey yok. Çok değişik iddialar ve bunları savunacak ellerinde delil de yok. Zaman tabii. zaman konuşuyoruz.
Şimdi bizim yani benim ve arkadaş çevremin Allah'ın vesile etmesiyle Darwinizm'e diz çöktürdüğümüzü bütün dünya gördü.
Maşallah.
Ama bundan sonra hani ortaya çıktı bazı kardeşlerimiz. Diyor ki Darwinizm var mı? Vardı ve seni de perişan etti.
Evet.
Biz senin boynundan o halkayı çıkarttık.
Maşallah.
Sana diz çöktürmüştü Darwinizm.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Her yere perişan etmişti.
Evet.
Biz kurtardık Allah'ın izniyle. Allah vesile etti.
Maşallah.
Bundan sonra bunu diyebilirsin. Darwinizm var mı ki? Ama yine de var tabii. Bütün Amerika üniversitelerinde şurada burada cesedi kaldı. Evet. Ve cesedi bile yetiyor şu an.
Evet.
Yani ruhu gitti fakat cesedi kaldı. O bile dünyaya kök söktürüyor şu an.
Evet.
Her yerde. Onun için darwinizmle mücadele çok hayati bir konudur. Bir numaralı konudur ve dünyanın en büyük putudur. Dünya tarihi böyle bir dinsiz bir ceryanı hiç görmedi. 5000 yıllık tarihi inceleyin dünya tarihini hiç göremezsiniz.
Evet.
7 milyar insanın neredeyse %95'ine bu din kabul ettirildi. Bu pagan dini, darwinist din kabul ettirildi. Osmanlı döneminde de Osmanlı aydınlarına da kabul ettirildi.
Evet.
Yani Osmanlı aydınlarının büyük bir bölümü darwinistler.
Evet.
Osmanlı'nın yıkılı sebebi de darwinizm.
Evet, inşallah.
Var mı ki diyor. Niye yıkıldı Osmanlı öyleyse?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Var mı ki diyor. Var tabii ki.
Evet.
İşte bu gariban savunması. Bu zavallı bir savunma. Yani var mı ki? Yani gözünü kapattın mı darwinizm yok olacak. Sen gözünü kapatırsın. Sen o kafandan hop din kapar. Yukarıdan.
İnşallah.
Yani evet. Tabii. Yani hep böyle gözlerini kapattıklarından bu oldu zaten.
Yaklaşımlar bile bu şekilde değişecek. Tabii. Belki daha da yakınlaşacak diğer ülkeler. Tabii. Daha bakış açısı farklılaşacak. Tabii. Değil mi? Siz de ifade ediyorsunuz.
Masonluk var mı ki diyor. Peki masonluk yoksa kapından dışarı çıkamıyorsun sen.
Evet.
Üniversitelerdeki halini görüyoruz.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Afganistan'daki durum belli. Diğer ülkelerdeki durum belli. Evet. Sel gibi Müslüman kanı niye akıyor? Kim organize ediyor bunu peki o zaman?
Evet.
O var mı ki, bu var mı ki, şu var mı ki? Bu sistem işte Müslümanların bir kısmının zavallılığının, perişanlığının ve teslimiyetçi ruhunun bir ürünü oluyor bir kısmının.
Var.
Evet. Var ve söke söke.
Evet.
Yendik.
Maşallah.
Vardı ve söke söke yendik. Masonluğa da diz çöktürdük Allah'ın izniyle. Ve şefaflaşmaya mecbur kaldılar.
Evet.
Ve hiçbir şekilde sayılar artmıyor şu an.
Evet, evet.
Çığ gibi yayılıyorlardı. Değil mi?
Evet,
diz çöktürdük evet, Allah'ın izniyle.
Maşallah. Allah razı olsun.
Gazi Mustafa Kemal de rahmetli.
Evet.
Atatürk Hazretleri. Perişan etti. Evet. Bir gece de kapattı hepsini kapattı, biliyorsunuz.
Evet.
Çok ağır sözler etmiştir. Evet.
Tabii ama bunların tüm bunların size bir geri dönüşümü, hani bir düşmanlık, bir şekilde engelleme, bir tür çabalar şeklinde gelmişti değil mi? Bunu bir engellemeye çalışmak, önünüze set çekmek gibi. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Ne, yani cevapsız kalmamıştır bu hareketler.
Ya şimdi camiden evden camiye giden insanlar kimse bir şey demez. Veyahut böyle menkıbe anlatıp etrafındaki insanlarla karanlık bodrum katlarda leş gibi küf kokan yerlerde böyle oturan ve oralarda kendi kendini kandıran, dış dünyayı görmezden gelen, küfrü, masonluğu, darwinizmi görmenizden gelen ve sadece Müslümanlara sataşmayı, Müslümanlarla mücadeleyi kendine esas alan bir kafada bambaşka bir alem meydana geliyor.
Evet,
onlar için zaten kimse bir meydana getirmeye, bir engel meydana getirmez.
Evet,
yani inşallah. Masonun zaten işine gelir öyle bir zavallı tip. Yani Müslümanlara saldıran bir Müslüman tipi. Ne yapıyor? Perişan vaziyette, üstü başı pejmurde, evi pejmurde, leş gibi böyle, bu böyle kötü ortamlarda, bu maddi imkansızlıklardan değil, zevksizlikten ve inanç bozukluğundan olanı kastediyorum.
Evet.
Maddi imkansızlıklar olanları ben tenzih ederim, onları ben başımın tacı o kardeşlerim.
Evet.
Onlar kat kat değerli insanlar.
İnşallah.
Böyle insanlar için tabii ki masonluk bir eylem yapmaz. Tabii ki bunlarla uğraşmaz. Bunları hapsettirmek için uğraşmaz. Bunları ezmek için uğraşmaz. İftira da etmez. Hiçbir şey haberi bile olmaz.
Evet.
Muhatap dahi olmaz. Yani bunları adam yerine dahi koymaz masonluk. Çünkü hiçbir tehlike olmaz. Bu ne yapar? İşte falanca Vehhabi, falanca Şii, falanca bilmem ne. İşte çeşit çeşit isimler kor Müslümanlara ve onlara saldırır.
Evet.
Onlara hakaret eder.
Evet.
Masonların karşısında iki büklüm olur. El ele böyle onlarla tutuşur. Onların önünde böyle el pençe divan olur. Onlara şaklabanlık yapar.
Evet.
Onları güldürür, eğlendirir. Dine mukaddesata söyler söyleyerek kendisinin de bir nevi hafif dinsiz olduğunu ima ederek onlara güven verir. Ve onlar da onu alkışlarlar. Yahut bir başkası çıkıyor mesela ne kadar darwinist olduğunu, Darwin'in teorilerinin Kur'an'la mutabık olduğunu anlatıyor. Ne kadar büyük hoca, alim işte, alim hoca bu diyorlar yani.
Evet.
Alimdir diyorlar.
Evet.
Mesela bakıyorsun baronun gazeteleri adama yer açmış. çok detaylı, istediğin gibi anlat diyor, gayet evet. Güzel.
Evet.
İslam'da hakim olmayacak, Mehdi de gelmeyecek, İsa da gelmeyecek. Evet. Ve Kur'an'da Darwinizm zaten var,
var evet.
Mantığını işliyorlar. Ve Müslümanları adım adım böyle pasifizme, güçsüzlüğe, dinsizliğe doğru yaklaştırıyorlar idi.
Evet.
Ama birden enselerine çöktük.
Maşallah.
Ama her yerden hopladılar tabii. Dünyanın şimdi her yerinden bir bağırtı çığlık geliyor.
Maşallah.
Her yerden bir mason çığlığı,
maşallah.
Bir şeytan sesi her yeri inletiyor adeta.
Maşallah.
Bağırta çağırta şeytana diz çöktürdük.
Allah, maşallah.
Ve kafasını koparttık.
Maşallah.
Allah'ın izniyle. Yani söke söke kafasını koparttık şeytanın. Bunun sonra devam edeceğiz. Öyle pasivist insanlar da olacaktır tabii bu. Yani acizliğin bir göstergesi olarak olacaktır. Allah insanlara bunu göstertiyor, zavallılıklarını göstertiyor. Kardeşim, Mehdi'nin gelmeyeceğine inanıyorsan olabilir. De ki ya bu ezilmişlik, bu perişanlık Müslümanlar üstünde bir sabit durum değildir. Allah bize Kur'an'da zafer vaat ediyor. İslam dünyaya hakim olacaktı.
İnşallah.
Var gücümüzle gayret edelim, Allah'tan talep edelim. Bu olacak desin. Mehdi gelmeyecek diyorsan tamam de. Senin demenle Mehdi'nin gelmemesi gitmez zaten, gelir Mehdi.
İnşallah.
Ama İslam'ın dünya hakimiyetini niye söyleyemiyoruz?
Evet.
Kim sana dokundu böyle alnının kenarından? Değil mi?
İnşallah.
Kim ipini çekti senin?
İnşallah.
Masonluğu balandıra balandıra anlatıyorsun. Dolaylı yoldan onun felsefesini de anlatıyorsun. Darwinizmin Kur'an'da olduğunu anlatıyorsun. Değil mi?
Evet.
Ki olmadığı halde Kur'an'a iftira ediyorsun. Mehdi gelmeyecek sözünün sebebi şudur. İslam dünyaya hakim olmayacak, bunu demek istiyorlar.
Evet, inşallah.
Çünkü bakın dese ki evet Mehdi gelmeyecek ama bu yüzyılda İslam dünyaya hakim olacak dese.
Tabii.
Ne demek oluyor biliyor musunuz bu?
O zaman
otomatikman kabullenmiş.
Gene Mehdi gelmiş oluyor. Çünkü İslam aleminin illaki bir manevi lideri olacak dünyaya hakim olunca. Bunun ismi nedir desek? Zaten Mehdi demeye mecbur değil ki.
Evet.
Diyecek işte anla diyecek. Ne
evet.
diyeceğiz?
İnşallah.
Bakın bunu dememek için sırf hasetlikten, kıskançlıktan ve kendi düşündüğü, tasarladığı kişilerin Mehdi olamayacağını anladıklarından bir kısmı, hepsini tenzih edin, bir kısmı cehaletinden, bir kısmı yanlış yönlenmesinden oluyor. Fakat kendi mürşidi, kendi şeyhi veyahut kendi artık çevresinde büyük bir kişiyi o zaman asrın kutbu olarak gösteremeyecek.
Evet.
En büyük müceddit olarak gösteremeyecek. Asrın müştehidi olarak gösteremeyecek. Asrın evliyası, velisi olarak gösteremeyecek. Çünkü Mehdi beklentisi olunca o doğal olarak ikinci ve üçüncü sıraya gelmiş oluyor. Onun olmaması için, çünkü o olduğunda onun saltanatı da bitmiş oluyor. İmkanları bitecek. Yani çünkü o dünyanın en büyüğü olacak ki o da devam ettirebilsin. Eğer değilse, ikinci, üçüncü plandaysa, öyle kabul ederse onu, o zaman onun için bir mücadelenin anlamı kalmıyor bir anlamda. Olayın kökeninde bu var.
Evet.
Bunlar var. Başka bir şey yok.
Hı-hı.
Ben mesela, benim üstadım Said Nursi Hazretleri, ben onun ikinci veya üçüncü planda olmasını iddia etmiyorum. Allah neyi kastederse o olur.
Hı-hı.
Ama Mehdi'nin büyüklüğünü Bediüzzaman kendisi söylüyor.
Evet.
Resulullah açıklıyor. Ahir zamanın büyük şahsıdır. Ve Hazreti Mesih İsa onu imamlığa geçiriyor. Demek ki bir fevkalelik var ki bu böyle oluyor. Niye Hatem-i Veli olarak, en son veli olarak o kalsın? Ve dünya hakimiyetini 7 milyar insan kitlesinin, değil mi, lideri olmayı Allah ona niçin nasip etsin? Demek ki fevkalelik var.
Tabii zaten mütevaziliğiyle, yani hiç o ikinci insan, üçüncü insan gibi bir derdi olmayacak bir insan. Sizin anlatımlarınızla o kadar mütevazi, o kadar Allah aşığı bir insan.
Tabii ki. Mehdi çıkıp ben en büyüğünüzüm, en büyük veli benim mi diyecek?
Demez.
Said Nursi'yi kat kat geçerim ben. İşte falanca şeyhi kat kat geçerim mi diyecek?
Demeyecek. Inşallah.
Ben diyecek Allah'ın zavallı, gariban bir kuluyum diyecek.
İnşallah.
Aciz bir kuluyum, cennete de gidebilirim, cehenneme de gidebilirim. Allah'tan korkuyorum diyecek.
İnşallah.
Sizin için de nasıl cennet ve cehennem ümidi varsa benim için de cennet cehennem ümidi var. Ben naciz bir kardeşinizim diyecek.
Maşallah.
Yani ben Mehdi'yim, bana herkes tam anlamıyla böyle büyük insan gözüyle baksın, dünyanın en büyüğü gözüyle baksın demeyecek.
İnşallah.
Biz onu kalbimizde değerli ve güzel bulacağız. Hüsnü zannedeceğiz. İnşallah. Hüsnü zan.
İnşallah.
Yani kat'i kanaat değil, hüsnü zanımız olacak. Onun için ikinci, üçüncü, dördüncü sıralaması korkusu da çok yersiz, evet, ve münasebetsiz bir düşünce.
Tabii. İnşallah.
Değil mi?
Evet.
Tabii.
Yani Mehdi'nin çıkması Said Nursi'nin değerini ne düşürür ne yükseltir.
Evet.
Falanca şeyhin değerini, hı-hı, ne düşürür ne yükseltir.
Evet.
Dolayısıyla bu çok yanlış bir korku.
Tabii.
Yanlış bir hasetlik anlayışı. Hı-hı.
İnşallah.
Değil mi? Mesela, evet, bu hadislerde de var. Mesela şu İstanbul'a çıkacak alim var hadiste böyle. Evet. Rivayetin akışından da belli oluyor. Hasetlik kökenlidir.
Evet.
Çünkü diyor ki onun seyfinden çekindiği için, yani arkadaşlarından, çevresinden, sosyal gücünden çekindiği için boyun eğer diyor. Yani yalakalık var ya, hı-hı, ruhunda. Evet. O yalakalığı orada da yapacağı hadislerde belirtilmiş. Ama diyor bir şeyler umacak diyor. Bak kalben ondan nefret edecek. Kalben ondan nefret edecekler. Ama yine de ondan bir şeyler umacaklar. Yani maddi imkanlar, bir şeyler, işte yiyecek, içecek, para, neyse, bir şeyler umacaklar diyor. O devrin bir kısım sünepe, yani halk tabiriyle böyle yalaka tabir edelim, alim bozuntularını,
İnşallah,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden bildiriyor.
Evet, inşallah.
Yani onlara şaklabanlık yapacaklar, evet, onları güldürmeye, hı-hı, çalışacaklar. Onlara karşı ezik ve zavallı olduklarını hissettirecekler.
Evet.
Dinden taviz verecekler. Hatta dinin, Allah istekesin, bir kısım değil mi, değerleriyle haşa alay ederek,
haşa, evet,
onları güya eğlendirip onların gözüne girmeye çalışacaklar. Rivayetlerden bunu anlıyoruz.
Evet. Hani bir köşe yazısı var önümde. Pazar Söyleşileri köşe yazısı. Cübbeli Ahmet'ten Kubbeli Lise'ye diye bir yazı. Hakikaten çok ilginç. Siz de göz atmak ister misiniz?
Evet, bakayım.
Bir bakın. Hakikaten çok değişik ifadeler var. Çok değişik bir yazı. Çok ilginç bir yazı.
Evet. Ataol Behramoğlu. Evet. Kubbeli. Evet. Tabii Cübbeli de ayrı bir konu. Yani onun da eleştirilecek yönleri ayrı. Yani benim şimdi bu eleştirdiğim bir hoca tiplemesi var. Onun da ayrı bir yönü var. Onun da ayrı eleştirilecek, evet, yönleri var. Onu da zaman zaman eleştiriyorum yani başka, evet, yönlerinden.
Evet.
Değil mi? Hadisleri yorumlamasında,
evet,
Mehdi'ye bakış açısında, Mehdiyete bakış açısında. Efendim ne demiş? Cübbeli kendi uzmanlık alanı. Örneğin Burjuva Adnan Hoca ile karşılaştırıldığında Burjuva. Allah Allah.
Çok değişik Burjuva. Bir ifade.
Burjuva ne olmuş oluyor? Burjuva
böyle üst sınıfın eski şeylerde sınıflamada
proleter
sınıfı var,
burjuva sınıfı. Tam bir üst. Ya Atol kardeş, ne alakası var bu benim burjuva olmam? Yani şimdi bana, ben bütün milletimi seviyorum. Herkesi seviyorum. Solcuları da seviyorum. Sağcıları da seviyorum.
Evet.
Hepsi benim kardeşim. Burjuva deyince yani böyle üstten bakan falan mı oluyor? Öyle bir,
evet,
yok
öyle
yok
bir
ben bütün kardeşlerimi Allah'ın bir tecellisi olarak görüyorum. Hepsini de seviyorum. Solcuya da şefkat duyuyorum. Evet. Yani benim, hı-hı, öyle o şey, öyle bir yönüm olmaz inşallah.
Sizin tanıdığınız bir zat değil böyle anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani bir insana sırf dış görünüşüyle, evet, böyle bir yargıda bulunmak da, evet, ilginç. Yani hiç tanımadığınız, evet, birine ilişkin sadece dışarıdan görüp değişik.
Ne diyor? Cübbeli'de belli ki bir mizah yeteneği var diyor. Ama yani onun mizah anlayışı yani mukaddesata yönelik konularda,
evet,
olduğunu gördük.
Evet.
Yani bu çok vahim.
Evet.
Bu mizah değil. Bu bir azap.
Evet.
Bu bir dert. Bu bir bela. Olur mu öyle şey?
Evet.
Yani mukaddesatla alay edilmez. Haşa.
Haşa. Allah korusun.
Değil mi?
Evet.
Tabii.
Dine yönelik bir konuda espri yapılmaz.
Evet, inşallah.
Buna gülen de hatalıdır. Bunu, bu espriyi, göya espriyi yapan da çok büyük hata yapmıştır.
Evet, inşallah.
Onun için Atol Behramoğlu'nun Cübbeli'yi desteklemesini anlıyorum. Yani onlara herhalde uygun geldi. Bana karşı tavır almasını da çok iyi anlıyorum. Çünkü ben Darwinizmi, materyalizmi, komünizmi şiddetle ezen maşallah ve nefes aldırmayan çizgim
maşallah.
Bir kısım arkadaşların hoşuna gitmiyor olabilir. Ama ben de cübbeli gibi işte camiden eve, evden camiye gitsem, hiçbir şeye karışmasam, değil mi, böyle Darwinizme, materyalizme dokunmasam pek bir sorun olmaz.
Evet.
Ama Darwinizmi, materyalizmi, komünizmi fikri planda yerle bir edince işte artık burjuvalık da gelir. Efendim şu da benim buraya. Bir de ayrıca burjuva murjuva falan değilim ben. Normal. Halktan Müslüman maşallah bir kardeşinizim. Yani burjuva. Bu Fransa'da değil miydi o burjuva murjuva olayı? Ne alaka şimdi? Bu yüzde burjuva mı var? Evet. Mehdi'nin 300 yıldan önce Mehdi'nin gelmeyeceğini söylüyor diyor cübbeli. E tabi bu yüreklere su serpiyor onlar için.
Evet.
Yani İslam hakim olmayacak deyince Atol kardeş belki rahatlıyor olabilir ama İslam hakim olacak. Materyalizm, komünizm yerle bir olacak.
İnşallah. Evet. Elhamdülillah.
Olacak değil. Oldu.
Oldu evet. İnşallah.
Bunu bütün dünya kabul edecek, tasdik edecek.
İnşallah.
Evet.
Yazıda çok ilginç yalnız destekten çok sanki biraz böyle kinayeli bir şey var yazının genelinde. Evet. Yani çok değişik çok değişik ifadeler yer almış. İlginç.
Ya tabii o cübbeli desteklemesi mümkün değil. Yani o anlamda yani fikren düşünce olarak mümkün değil. Fatih Altaylı'nın desteklemesi mümkün değil.
Evet.
Ama o gün gördüğünüz çıkarttı. Her konuda onu avukat gibi savundu.
Evet.
Ve
evet,
onu temize çıkaran bir çalışma yaptı. Hatta onun sözlerini bile düzeltti. Yani evet, değil mi? Ağzından evet, böyle kaçan bir söz olursa onu da düzeltti.
Evet.
Var gücüyle onu kurtaran bir uslup içerisindeydi.
İnşallah evet.
Hayır ben götürüp boğsun da demiyorum. Ama kurtarsın da demiyorum.
Evet.
Ama neyse hak doğru onu konuşmak
evet,
lazım.
Evet.
Ama konu bana geldiğinde bambaşka bir çizgi meydana geliyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bambaşka bir çizgi meydana geliyor. Evet. Tabii Atol kardeş burada kendince biraz şüpheliyle de hani kinayeli böyle biraz ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışmış.
Evet.
Ama tabii asıl anlatmak istediği cübbeli değil onlar derdi. Cübbeli evet, onlar için hiçbir şekilde risk olmaz.
Evet.
Hiç. Yani onu sadece bir espri unsuru olsun diye orada işlemiş. Ama asıl tehlikenin, asıl riskin ne olduğunu orada vurduk oluyor.
Evet.
Yani asıl konu benim.
Maşallah.
Yani çünkü Mehdi gelmeyecek diyorsa, değil mi? Evet. Yani yüzyıllar sonra gelecek diyorsa, dine mukaddese yönelik konularda espriler yapabiliyorsa,
evet,
değil mi? Yani anlatmama gerek yok. Her şeyi gördünüz
evet,
o gün. Yani öyle bir usluba, öyle bir tavra giriyorsa bir şahıs, tabii ki onlar da ona destek olurlar.
Evet.
Ve destek oluyorlar. Cübbeli ne diyor zaten? Daha önce de söylemiştim. Bana aileler geldi diyor.
Evet.
Yani bize muhalif olan, bana muhalif olan bazı aileler geldi diyor. Benden konuştular diyor.
Evet.
Ve ikna etmişler. Yani kendilerine has usulle, artık adabıyla, tabii boş gidilmez nezaketen.
Evet.
Ve ikna olmuş. Ve aktif olarak hemen büyük bir gayretle bir görevdir edindi kendine.
Evet.
İlk konu ne? Mehdi gelmeyecek.
Evet.
200-300 yıl sonrasındaki sağlamı alıyor. Ama baktı olacak gibi değil. Ben 7000 yılın hadisleri söyleyince
evet,
Hicri 1500'e kadar getirdi.
Evet.
Hicri 1500 yani rivayette zaten Hicri hı-hı, 1500'de bitiyor.
Evet.
Sen ne diyeyim Mehdi'yi evet, o devre alıyorsun kendi aklına göre.
Evet, inşallah.
Yani benim çağımdan dışarıya çıkartmaya çalışıyor kendi kafasını. Yani şimdi benim Mehdi olduğum kanaatinde Allah alem. Ya iddia edeceğimi düşünüyor. Tedirgin oldu oradan. Yani oradan bir kurtarabilirse, yani bu yüzyıldan bir kurtarabilirse, onun için artık neredeyse gözü döndü. Yani
evet,
ya kardeşim tamam ben zaten Mehdi'yim demedim ki sana, yeminle evet, söylüyorum. Benim böyle bir iddiam olmaz diyorum.
İnşallah.
Ben Mehdi değilim diyorum. Net olarak söylüyorum. Ne bu telaşın.
İnşallah.
hayır 200-300 yıl geriye alacağına, desene bu yüzyılda İslam hakim olacak desene.
Evet.
İslam hakim olsun, gayret edelim de, var gücümüze gayret edelim de, niye bunu ağzına almıyorsun?
Evet.
Değil mi? Bir evet. Müslüman olarak bu farz, Kur'an'ın emridir.
Evet. Hiç ağzına almıyor inşallah.
Şiddetle kaçınıyor. Evet. Geçen günler onun eski konuşmalarına baktım. Diyor ki 95'ten 96'lar mı ne, o aralığa yapmış bir konuşması. Mehdi her an çıkabilir diyor.
Buyurun. Orada ifade çelişen ifade.
Bakın yani. Mehdi her an çıkabilir. Yani şu an diyor, şu hali hazırda vaktimizde her an çıkabilir. Kardeşim ne oldu sana?
Evet.
Yani niye birden bu ağız değişiyor? Bir sefer gittin 300 yıldan geriye geldin 1500'e. Bu paniğin, telaşın ne? Madem öyleydi bu sözü niye söyledin o zaman?
Evet.
Bakın her an Mehdi çıkabilir diyor. Net ifadesi var.
Evet.
96'larda. Biz Mehdi'nin alametlerini sayınca kuşkulandı Allah-u Alem. Tedirgin oldu. Diyor ki benden Mehdi olmaz diyor.
Evet.
İşte kemiklerim mi diyor, şey, damarlarım kurudu diyor. İşte kalbime diyor şey taktılar diyor, şekerim çıktı diyor, beynime bir şey taktılar diyor. Şimdi bakın, bende Mehdi olmaz diyor. E kardeşim şimdi sende Mehdi olmaz, tamam doğru olmayabilir inşallah.
İnşallah.
E ben de Mehdi'yi iddia etmiyorum.
İnşallah.
İslam dünyaya hakim olacak desene.
Evet.
İnşallah. Ne korkuyorsun? Çünkü İslam dünyaya hakim olacak dediğinde ne olacak biliyor musun? Benim dediğimi kabul etmiş olacak.
Evet.
Yani Mehdi'nin çıkacağını kabul etmiş
olacak.
Bakın yani tam bir panik havası var. Daha önce de her an çıkabilir diyor Mehdi diyor. Yani şu an mevcut, yani şu günlerde bile diyor çıkabilir diyor.
İnşallah. Elhamdülillah.
Yani bu telaş bana Mehdi'nin geldiğini göstertiyor. Bu normal bir telaş değil. Bakın Fatih Altaylı'nın telaşı, Cübbeli'nin telaşı, Atol Behramoğlu'nun telaşı, diğer gazetelerin, hatta bu yurt dışından, nerede o benim dergim? Demin, New Humanist burada mı? Ha, burada evet. Bak New Humanist'in paniği. Yani daha önce de göstermiştim ya bakın kapakta.
Evet.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın heykelini koymuşlar göğe. Kan revan içerisinde. Altta da benim resmim var. Müslümanların ne diyor? Beni de Mesih olarak göstertiyor. Yani bir bilinçaltı çağrışımı yapmaya çalışmış kendi kafasınca. İçeride de var gücüyle bir saldırı geliştirmiş. Ki yani bu dergi Masonların böyle kaynaştığı bir yerdir.
Evet.
İnşallah.
Richard Dawkins'i evet. Yazıyor bir dergi.
Mesela Dawkins'in onun da izahlarını almış.
Evet.
Bu Türkistan Birliği konusu mesela en işte İslam Mehdiyet'in çekimlenen nedeni bu Türkistan Birliği'dir. Türkistan Birliği'nin oluşması, ona karşı reaksiyonlarını ve ona karşı duydukları rahatsızlığı belirtmiş. Benim kitaplarım hakkında bilgi vermiş. Evet. Atlas hakkında bilgi vermiş. Fatih Altaylı'nın resmini koymuş. Onun bize karşı tavrını değerlendiriyor. Ve benim akıl hastanesindeki resmimi koymuş. Fakat o benim şerefimdir. Yani. Gurur duydum. Ben bunun resmini ben kendim dergiye koydum zaten.
Maşallah. Evet.
Maşallah.
Çünkü benim çektiğim çile benim iftiharımdır.
Maşallah.
Ama niye iki satır burada Cübbeli o kadar koruyup kolluyorsun desene. Askeri hastanelerinde adli tıptan da bu rapor bozuldu. Boş yere bu insan 9 ay orada akıl hastanesi içinde yattı. Niye demiyorsun?
Evet.
Ayrıca Fatih Altaylı bu vatanın evladı, ben onu bir alıp veremediğim de yok.
Evet.
Bir düşmanlığım, kinim
evet,
de yok.
Sanki bir şeymiş, arada bir sürtüşme varmış gibi.
Hayır.
Aynı
yani ben
çerçevede.
İnanamıyorum. Yani tanımam, bilmem. Yani herhangi bir Türk vatandaşı. Ben ondan ne şeyim olabilir, muhalifim olabilir? Yani niçin karşıma alayım? Ve ben kime düşmanlık duyuyorum da Fatih Altaylı'ya oturup düşman oluyorum? İşte Atol Behramoğlu yazmış. Şefkatle karşılıyorum. Saygı duyarım. Yani o da benim kardeşimdir.
Evet.
Yani özgürdür. Tabi yazar. Yani ben rahatsız olmuyorum. Bu şimdi geçenlerde de yine geçenlerde değil. Dün Vatan Gazetesi'nin internet sitesinde
evet.
O Dawkins'i almış. Evet. Onun açıklamalarını koymuş.
Konuya detaylı girelim ancak kısa bir aranın ardından. Çünkü tam sohbetimize başladığımız anda ara vermemiz gerekecek. Çok teşekkür ediyorum izninizle. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Evet, kısa bir aranın ardından yayınımız devam ediyor. Buyurun efendim, yayın öncesi lafınızı istemeyerek kesmiştim ama.
Evet.
Vatan gazetesinden en son kaldığımız nokta, orada bahsediyorduk ki reklam arası vermek zorunda kaldık.
Evet. Vatan gazetesi ne hikmetse bu Dawkins'e karşı derin bir muhabbeti var. çok kurnazlar. Şimdi... çok uzun olarak Dawkins'in iddialarına, bana karşı tavrını ve beni eleştiren uzun bir yazı yazmışlar. Vatan Gazetesi'nin internet sayfasında. Birçok internet sayfası da onlardan alıntı almış.
Evet.
Ama sonra kaldırdılar ama zaten amaç o oluyor. Yani kısaca yazıyı koyup diğer internet siteleri aldıktan sonra yazıyı kaldırmak. Yani mesela var dedim 10-12 saat tutuyorlar. Yani öyle bir kurnazlıkları var ya. Yani. Diğer internet siteleri aldıktan sonra tamam. Şimdi bir kere Dawkins yani savunulacak bir yönü olması için Darwinizmin ayakta kalması gerekiyordu.
Evet, inşallah.
Darwinizm ceset olmuş. Dawkins de başında ağlayan, kırmızı yanaklı bir şahıs. Dedesini kaybetmiş böyle küçük çocuk gibi böyle onun tepesinde ağlıyor. Şimdi Dawkins diyor ki ben diyor Adnan Hoca ile tartışmam. Onu anlatmışlar iftiharla. Çünkü diyor o biyoloji eğitimi almadı. Peki kardeş, arkadaşım artık nasıl söyleyelim. Senin artık neyin deden mi diyeyim yahut diyor, çok önemli gördüğün Darwin amcan. Eğitim aldı mı?
Aldı.
Zooloji, biyoloji eğitim aldı mı?
Almadı.
Her okuldan değil mi? Atılmış, kovulmuş. Adam. Yani ama şarap içme konusunda uzmanlığı var. Yani kaç yıllık olduğunu, nerede olduğunu onu söyleyebilir ama o konuda bir şey yok. Onun safsatalarına sen efendim halen inanıyor musun? İnanıyorsun. Ve cahil olduğunu bildiğin halde. Ve o devrin geri bilimi, eksik bilim anlayışıyla ortaya attığı gayri bilimsel iddialara da inanıyor musun? İnanıyorsun.
Evet.
Bu bir. İkincisi, sen her gittiğin yerde liseli çocuklarla ortaokul öğrencilerine gidip tartışıyor musun?
Evet.
Tartışıyorsun. Bunlar biyoloji eğitimi almış, almamışlar.
Evet.
Rahiplerden tartışıyor musun?
Tartışıyorsun.
Tartışıyorsun. Onlara eğitim almış mı? Almamış. Ha demek ki yenilmeyeceğini tahmin ettiğin kişilerle gidip tartışıyorsun. Yani seni yenmeyeceğine dair kanaatin olan kişilerle. Sen benden tartıştığında yerle bir olursun.
İnşallah.
Yani dakikasında saniyesinde yerle bir olursun.
Evet, inşallah.
Değil mi?
Çok iyi biliyorum.
Yine hodri meydan diyorum.
İnşallah.
Ama zaten deden boynu boyunca yatıyor. Sen de başında ağlıyorsun. O kırmızı yanaklarından. Coşmuş geçen günlerde şarkı söylüyor böyle. Heyecanlanmış. Ben kitapta Yaratılış Atlası'nda bir yerinde hayvanın plastik modelini kullandım. Plastik. Onun resmini koydum. Bu safta onu böyle heyecanla yakalamış gibi ortaya çıktı.
Evet.
Vatan Gazetesi de onu almış. Hayvanın niye orijinalini koymamışız da plastik modelini koymuşuz? Kardeşim sen hiç alakası olmadığı halde çizim resimler koyuyorsun.
Evet.
Ve hiç alakası olmayan resimler koyuyorsun. Biz sana bir şey diyor muyuz?
Evet.
Çizim resim verme.
Evet.
Plastik modelinden canlı modeli aynı olduğuna göre keyif benim değil mi? Onu korum tabii ki.
Evet.
Burada ince bir ayrıntı da var ama tartışmayı kabul etmeyip adım adım da takip söz konusu. Hani
kitabı yutmuş.
Kitapta ne var ne tabii kitabı, öyle bir ayrıntıyı bulabilmek için hepsini bir okuması gerekiyor.
Şimdi diyordur o yani bu kitabı yazan kişiyle ben nasıl tartışayım?
İnşallah.
Çünkü 10 sayfasına bile cevap veremez.
Evet.
5 sayfasına bile cevap veremez.
İnşallah.
Ben şimdi yine 4. 5. ciltlerine hazırlıyorum kitabın. Orada da mesela kurbağaların plastik modellerini kullandım.
İnşallah.
Şu İstinye Park'ta satılıyor ya plastik kurbağalar. onları kullandım. Yani o bir orijinal görünüm sağlar.
Evet.
Bir hoşluktur yani onun içinde bir espri var. Mesela bak ben bu kişinin bu oltaya takılmasını sağlamış oldum. Tek eleştirdiği konu bu.
Evet.
Ben özellikle de oltalı yaptım. Kitapta olta var bir tane. Ya olta görülüyor böyle açıkça.
Kitapta yer alan bilgilere dair bir eleştiri yok sanırım. Sadece foto.
Oltalı koydum böceğe. O oltaya takıldı. Ve kitabı her yerde anlatıyor. Bakın diyor oltalı böcek diyor.
Evet inşallah.
Daha ona yeni yeni oltalar da hazırlıyorum. Başka da var.
İnşallah.
Vatan Gazetesi boşa çırpınıyor.
İnşallah.
Vatan Gazetesi tabii Aydın Doğan'a ait bir gazete. Yani yanlış bilmesinler de vatandaşlarımız. Çünkü birçok kişi bilmiyor.
Evet.
Vatan Gazetesi Aydın Doğan'a aittir. Sürekli transferler oluyor oradan oraya. Evet. Efendim... tabii bizim için bu bir şereftir.
İnşallah.
Yani adamın bizden kaçması.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Mesela güreşte de öyle pehlivan çıkar. Yönetmenler beklenir rakibi. Çıkmayınca alkışlar arasında kolunu kaldırırlar. Tuştan daha büyük olaydır o yani.
Evet.
Tuştan daha yani. Adam yani korkup gelmemiştir yani.
İnşallah.
Ben istedim ki hem de tuştan da bir mağlup edelim. Çıksın. Hı-hı. Ama çıkamıyor. Anında ezerim çünkü.
Evet.
Tabii bir fikri savunuyorsanız karşıt fikirdeki insanla oturur o konuyu tartışırsınız medeni bir şekilde.
Tabii.
Ve fikrinizi elinizdeki verilerle ispat etme yoluna gidersiniz. Yani,
tabii madem alimsin, bilgilisin.
Hı hı.
Hop oturup kalkıyorsun. Bak Avrupa yerle bir oldu.
Evet.
Bütün Darwinistler panik halindeler.
Maşallah.
Çıksana karşıma ya kardeşim desin. Ben sizi kurtarmaya geldim diyeceksin herhalde. Anladım. Onları Darwinistleri. Değil mi?
Evet.
Ama şimdi alıp sırt üstü onu da vurunca çünkü tek ümitleri bu.
Evet.
O da gitmiş olacak. Çünkü hepsini dümdüz ettik.
Maşallah.
Bu da kaçmakla kurtuluyor. Ta uyuduğun yere kadar kaç istersen biz seni buluruz yani.
İnşallah.
İnşallah. Ki nitekim buluyoruz. İnternette de buluyoruz. Efendim televizyonlarda da buluyoruz.
Evet.
Mutlaka buluyoruz.
Evet.
Senin çabaların boşa ve beyhude.
İnşallah.
Yani bunu bileceksin. Çoluk çocukla tartışmaktan bilgisi az rahiplerle değil mi?
Evet.
Bilgisi az hahamlarla tartışmakla onları kandırmaya çalışmakla olmaz bu işler ki onları da kandıramıyor. Çocuklar bile bunu mağlup ediyorlar.
Evet.
Var. Video filmleri var.
Hı hı.
Çocuklara bile gücü yetmiyor.
Evet.
Yani onları kandırmaya bile gücü yetmiyor.
Evet. Artık çocukları kandırmak eskisi kadar bizlerin zamanındaki gibi kolay bir şey değil. İnternet var hemen bir tuş kadar
tabii
her
ki.
Şey
evet.
Yakınında direkt araştırıp öğreniyorlar.
Tabii. Çocuklara olmadık böyle animasyon gösteri yapıyor, bir şeyler yapıyor. Çocuklara en sonunda soruyorlar. Ne diyorsun diyor çocuklara. Ben Allah'a inanıyorum diyor çocuk. Öbürüne soruyor. Ben de Allah'a inanıyorum diyor.
Evet.
Halkı toplamış. Allah'a inananlar kimler diyor. Herkes elini kaldırıyor. İnanmayanlar diyor birkaç kişiydi.
Evet.
O da onun önceden ayarladığı kişilerdir.
Evet inşallah.
Yani
evet.
Ekibin kim bilir kaç dolar verdi onlara da.
İnşallah.
İngilizlerde işi gücü olmayanlar oluyor böyle.
Evet.
Yani bir şarap parasını o elini kaldırır orada.
Evet.
Dawkins yani böyle neşeli tavrı tamam ona bir şey demiyoruz da. Bu çabalamaları, bu uğraşmalı boşa.
İnşallah.
Bunu bilecek inşallah.
İnşallah.
Evet. Doktorun var mı anlatacağım bir şeyler?
Estağfurullah. Var hocam inşallah. Biraz atom konusundan bahsedelim mi?
Atom konusundan olur. Tamam.
daha detaylı için Atom Mucizesi kitabına bakabilirler. Harunyahya.org
ve harunyahya.net evet. adreslerinden eserlere ulaşıp evet. detaylı olarak inceleyebilir de izleyicilerimiz.
Şimdi atomun görüntüsü bu şekilde zannediliyor böyle. Resimdeki gibi gördüğünü düşünüyoruz. Fakat bilim adamlarına göre atomun nasıl göründüğünü sorduğumuzda aldığımız cevaplar bakın şu şekilde. Burada elektronların elektronlar var çekirdeğin hı hı. etrafında fakat elektronların düzgün yörüngeleri yok. 7 kat yörüngeleri var fakat düzgün bir yörüngeleri yok ve düzen dışı hareket ediyorlar. Bakın bu çok önemli.
Belli bir düzenleri yok.
Evet. Hatta bazen 100 elektron olabiliyor çekirdeğin etrafında. Bu 7 kat yörüngede değiştirebiliyorlar. Fakat asla birbirleriyle çarpışmıyorlar. Çarpışma olsa tam bir facia olur ve bakın metrenin milyarda biri yani milimetrenin milyonda biri büyüklük içerisinde yapıyorlar bunu. Muazzam hızlara çıkıyorlar. Saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arasında bir hızla hareket ediyorlar. Düzenli değiller.
Ve birbirlerine çarpışmıyorlar.
Yani muazzam bir süreti ne kadar dedin?
1000 ile 100 bin kilometre arasında değişiyor.
Ne kadar süresi?
Saniyede.
Saniyede.
Saniyede.
100 bin kilometre.
Evet. Ve milimetrenin milyonda biri içerisinde yapıyorlar bu hızları.
Bakın bunun etrafında muazzam bir turlaşma var. Hı-hı. Ve birbirlerine hiç vurmuyorlar.
Evet.
Ve yani sabit bir yörüngede olmadan mesela aniden yörünge değiştiriyor, aniden hareketleniyor.
Evet.
Fakat hiç birbirine vurmuyor.
Maşallah.
Maşallah yani.
Ve o 7 katı da hiç şaşmıyorlar ama bakın. Hı hı. Herkes kendi katında muazzam bir sürat ve kimin nereden çıkacağı da belli. Yani düşünün yani trafiğe çıktığınızı düşünün. Her yerden arabalar geldiğini düşün. Arabalar hiçbir şekilde birbirine vurmuyor.
Evet. Mucize. Mucize oldu hakikaten.
Değil mi?
Evet.
Bu yeni bilim, bilimin yeni gelişmesi bu.
Hı hı.
Devam et.
Şimdi bakın bunu bir de milimetrenin milyonda birinde yapıyorlar o 100 bin kilometre süresi. Yani o hareketi akıl almıyor zaten, kavramıyor. Elektronlar çok daha küçük. Bakın burada görünen, burada bir çekirdek böyle hani elektron görüntüsü
bir
var ama.
Bir ışık gibi yansıması gibi
evet,
daha
bakın.
Çok.
Hı hı. Şimdi şu da önemli. Çekirdek de hareket ediyor. Yani sırf elektronlar değil. Çekirdeğin de kendi etrafında hareketleri var.
O da onlar hareket. Da yeni anlaşılıyor.
Evet.
Bu da yeni anlaşılıyor. Evet.
Tamam, yani muazzam bir düzen var. Yani aklın sınırlarını zorlayan. Fakat şimdi en önemli konuya geliyoruz. Bakın. Atomda renk yok. Biz renkli bir dünya görüyoruz tabii.
Tabii tabii.
Canlı
tabii.
Değil mi? Rengarenk bir dünya görüyoruz. Ama atoma baktığımızda renk yok. Bakın daha da önemlisi ışık da yok.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir
şey
yok. Kapkaranlık. Bakın böyle.
Kapkaranlık.
Şey bu şekilde. Fakat biz
çok
bakıyoruz.
Ilginç.
Değil mi? Rengarenk böyle. Tabii, canlı. Tabii. Hareketli. Tüm üç boyutlu.
Renkleri
muazzam
görüyoruz.
Bir görüntü var. Tabii. Son evet. Bir şey daha söyleyeyim. Atomu eğer dünya kadar büyütürsek. Bakın elektronun büyüklüğünü anlamak açısından. Hı-hı. Bir elektron ancak bir elma kadar büyüklükte oluyor. Çekirdek bakın dünya kadar olduğunda. Elma kadar bir büyüklüğü var.
Oradan evet ebatları açıkça ortaya çıkıyor ve orası, yani evet. O düzensizlikte muhteşem bir düzen örneği
yani
gösteriyor.
İnanılmaz
bir düzen.
Bakın, milyonda birinde saniyede 100 bin kilometre 100 tane elektron hareket ediyor. Milyonda birinde yapıyor bu süratı. Saniyede 100 bin kilometre artık o hareketi yani insan aklı kavramıyor tabii. Kavrama sınırların ötesinde. Fakat en ufak bir çarpışma, en ufak bir bozulma şey yok. Muazzam bir yaratılış var. Yani Allah çepeçevre her şeyi kuşatmış.
Evet, muhteşem hakikaten.
Evet. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Mehdi'nin çıkış tarihini açıkça belirttiğini birçok kişi bilmiyor.
Doğru.
Evet. Birçok kişi bilmiyor. Yani nur talebelerinde bilmeyenler evet. var. Bakın onlara söyleyeyim de kardeşlerimiz baksın oraya. Sözler sayfa 318'de. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, bakın 1399 değil, 1405 de değil,
evet.
1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip, yakın zannetmişler. Yani Mehdi'nin çıkışının Hicri 1400'de olduğunu açıkça Said Nursi söylüyor. Hı hı. Zaten 7000 ile ilgili hadislerde 5600'ü çıkarttığımızda da yine 1400 veriyor. Said Nursi bunları söylerken kendinden söylemiyor tabii, hadise dayandırıyor. Bediüzzaman 1327'de Şam'daki Emevi Camii'nde 10.000 kişilik cemaate verdiği Şam hutbesinde 1371 yani Hicri 1371'den sonraki İslam alemine yönelik izahlar yapmıştır. Diyor ki evet şimdi de olmasa da diyor 30-40 sene sonra
fen ve hakiki marifet, yani bilimin gerçekleri, o üç kuvveti teçhiz edip, donatıp, cihazatını verip, o manileri mağlup edip dağıtmak için, yani deccaliyeti, darvinizmi, materyalizmi dağıtmak için, tarihi hakikat meyanını, gerçekleri araştırmayı, eğilimini, insaf ve muhabbet insaniyeyi, insan sevgisini, güzel ahlakı, yani Mehdi'nin bütün vasıflarını taşıyan o gücü, o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Maşallah. Şimdi ne diyor Said Nursi? 71. 30-40 yıl. 71'e 30 eklediğimizde 1401. 1981 tane evet. veriyor. Hı-hı. 71'e 40 eklediğimizde ne diyor? 1991 tane veriyor. Yani Mehdiyet'in vasfını da açıklamış. Yani insan sevgisine dayalı olacağı, muhabbete dayalı olacağı. Hı-hı. Evet. Değil mi? Yarım asır sonra diyor onları darmadağın edecek. 30-40 yani 2001. 2001'de hakikaten dünyada muazzam bir gelişme oldu inşallah. Açık galibane diyor.
Evet elhamdülillah.
İnkar edenlerin velileri ise tağuttur diyor. Bakara suresi 257 o ayet vermiş. Tağut kelimesinden de 1997 yılını çıkartıyor. O yılda Müslümanlara bir saldırı olacak diyor.
Maşallah.
Maşallah.
Aynısı olmuş.
Aynısı olmuş maşallah.
71'de Fecr-i Sadık başladı ve başlayacak. Eğer diyor bu Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Yani güneş çıkacak Mehdi söylüyor.
Maşallah.
30-40 sene bak. 71, 81, 91,
2011.
2011 evet.
İnşallah.
2011. Şimdi hatıra geldi eğer diyor Şeddeli Lamlar ve Mimler ikişer sayısı bundan bir asır sonra zulümete dağıtacak satır ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri, talebeleri olabilir.
Maşallah.
Yani Mehdi ve talebeleri.
Maşallah.
Ebced değeri 1424 yani 2004 yılına geliyor.
Maşallah.
Yani çok fazladır.
Evet.
Net tarih vermiştir Said Müsaade Efendim.
Maşallah.
Biraz da hukuk dersi yapalım mı?
İnşallah.
Yani ya vatandaşlarımın bilmesi için söylüyorum.
İnşallah.
Herhangi bir mahkemede kişiler son savunmayı yapamadıysa, sana son söz söylemediyse bu bozmayı gerektiren bir durumdur.
Evet.
Yani bunu şöyle anlıyoruz. Sanığın celbiyle duruşmada hazır bulundurup savunması alınmadan ve aleyhine olan bozmaya karşı diyeceği sorulmadan,
evet.
yani ne diyorsun aleyhine sorulmadan, hüküm kurulması suretiyle savunma hakkı kısıtlandığından sair yönleri incelenmeyen hükmün öncelikle bu usulü sebeple, yani usul yönünden bozulmasına karar verilmelidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 15-3-2005, karar numarası 2005/27. Ha, demek ki neymiş? Kesin bozma nedeniymiş. Yani yargılanan kişilere son savunma hakkı verilmesi gerekiyor ve son söz söylemesi gerekiyor. Eğer bu yoksa o mahkemenin hükmünü Yargıtay bozuyor.
Yargıtay evet. bozuyor.
Şimdi bu şey. Duruşma mutlaka sanığın son sözüyle bitirilmelidir. Aksi takdirde eğer bu yaptırılmadıysa kişiye savunma hakkı kısıtlanmış olur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 37/1995 karar numarası 1995/239. Mahkeme sanık veya müdafine 5271 sayılı CMLK'nın 216. maddesi uyarınca suç vasfının değiştiğinden bahisle ek savunma hakkı vermemiştir. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasında bildirdiği isteme ve mahkemenin uygulamasına konu kanun maddeleri de mahkemece kabul edilmemiş. Farklı kanun maddelerine dayanarak mahkumiyet hükmü tesis olunmuştur. Bu durumda mevcut uygulamanın savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurması sebebiyle Cumhuk'un 308. maddesi uyarınca hükmün bozulması gerekmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 47/2006 karar numarası 2006/180. Yine aynı şekilde ek savunma hakkı verilmediğine bozulur diyor hüküm. Yani mutlaka orada kişilere son savunma hakkının verilmesi evet. gerekiyor.
Evet.
Son şeyin öyle olacak. Bu olmadığını mutlaka döner. Yani bir hukuk bilgisi olarak
vatandaşlarımız bunu bilsin. İnşallah. Herkes istifade eder bu bilgiden. İnşallah. Ayrıca ikinci bir husus daha var. 5271 sayılı CMK'nın 7. maddesinde yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında görevi olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu yer almaktadır. Bu hüküm doğrusuna kural görevsiz mahkemede yapılan işlemlerin yenilenmesidir. Mesela DGM'den ağır cezaya geliyor. Evet. Farz edelim. Yeni bir yere gelmiş oluyor. Evet. Kuralın istisnaları madde içerisinde yenilenmesi mümkün olmayan işlemler olarak gösterilmiştir. Örneğin görevsiz mahkemede dinlenen tanığın ölmesi halinde önceki beyanı ile yetinilecektir. Ancak kişi öldüyse
bir önceki beyanı geçerli olacak.
Ama eğer değilse görevli mahkemede hükümsüz olan işlemlere dayanarak hüküm kurulamaz. Evet. Daha önceki yargılama geçersiz oluyor.
Tabii.
Yenilen mahkemenin bütün kurallarıyla bir daha savunmalar alıp yeniden işlemler yapıp her şeyi yenilenmesi gerekiyor. Evet. Sağlıklı bir vicdani kanının oluşması için duruşmada edinilen izlenime göre hüküm kurulması gerekir. Görevli ağır ceza mahkemesinde sanık hazır edilip usulüne uygun şekilde yeniden sorgusunun yapılması yerine görevsizlik kararı verilen mahkemece yapılan sorgu ile yetinilerek, yani eski mahkemenin hükmüne yetinilerek hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması usul ve yasaya aykırıdır. Nerede diyor bunu? Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2008/1-90E ve 2008/100K sayılı kararın ilgi kısmı. Demek ki neymiş?
Evet.
Mahkemede değişiklik olduğunda, yeni bir mahkemeye geldiğinde, ağır cezadan yani DGM'den ağır cezaya geldiğinde bütün işlemleri yeniden yapılması gerekiyor. Ancak ölüm dışında.
Evet.
Yapılmıyorsa hüküm geçersiz.
Evet.
Bu bir bozma nedenidir.
Evet.
İkinci nedir? Yargılanan kişilere ek savunma hakkı verilmediyse ve son söz sorulmadıysa yine bu Yargıtay'da bozma nedeni. Bunu neye dayandırıyoruz? Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına dayandırıyoruz. Evet, yani son mercidir artık.
Üst kurulu.
Evet, bir hukuk bilgisi olarak bu hepimizin ihtiyacı olan bilgidir.
Evet.
Bir vatandaşlarımıza bilgilendiriyorum yani. Herkese faydası olur.
Tabii mesela öyle hükmü önceden söyleyen vatandaşlarımız için başarılı bir şey oldu. Bilgi, evet. Bilgi oldu. Öyle bir araştırıp açıp okumak lazım tabii.
Evet, böyle bilmişler oluyor evet. Kendi kendimize. Doktorum yani sen şimdi biraz bize darılmakta haklı gibi görüyorsun ama darılmaman lazım. Sen bize Kur'an'dan bir sayfa aç da okuyalım bakalım inşallah.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız inşallah.
İnşallah.
Ey peygamber, şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. O kadar. Bunu Mehdi'ye uygularsak ne anlama gelir?
Mehdi'ye ve öğrencilerine.
Değil mi? Mehdi, sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. Yani ne iddia eden Ergenekon örgütü, ne masonluk, ne şu ne şu, hiç kimsenin değil mi bir şey olmaz, ne de baronun ne de onun hampalarının değil mi, onların şakşakçılarının kalemşörlerinin hiçbirisinin etkisi olmaz diyor. Bak ey peygamber, sana ve seni izleyen müminlere, sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey peygamber, müminleri mücadeleye karşı hazırlayıp teşvik et dünya hakimiyeti için. Eğer içinizde sabreden 20 kişi bulunursa, 20 kişi 200 kişiyi mağlup edebilirler. Allah'ın vaadi.
İnşallah.
Mehdi'nin talebeleri kaç kişi? 300.
İnşallah.
Değil mi?
Evet.
İnşallah. Koca dünyayla nasıl baş edecek diyor. İşte Allah sırrını veriyor.
Evet. Elhamdülillah.
Bakın şartı ne Cenab-ı Allah'ın? Ey peygamber, müminleri mücadele için hazırlayıp teşvik et. Eğer içinizde sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilir. Ve eğer içinizden 100 kişi bulunursa sabırlı. Onlardan binini yener.
Maşallah.
Tabii bu 200'ler
yüzler, 200 artı 100, 300, yani bunların tabi özel anlamları var. Bunlar da Cenab-ı Allah bak binini yener diyor. Bunun da bir anlamı var. Çünkü onlar, bak Allah çok önemli bir şey söylüyor. Gerçeği kavrayamayan bir topluluktur. Yani delilleri, derinliği, detayları göreyemeyen bir topluluktur. Evet, siz onlara ilimden, fenden, bilimden giderseniz yerle bir edersiniz diyor Cenab-ı Allah.
İnşallah. İnşallah.
Akılla gidersiniz. İnşallah.
İnşallah.
Evet. Onlar seni aldatmak isterlerse diyor bak Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a sınırım. Şüphesiz Allah sana yeter. Hasbiyallahü ve ni'mel vekil.
Maşallah. Maşallah.
Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi diyor Allah.
Elhamdülillah.
Burada Mehdi'ye de işaret var bak. Allah yardım. Çünkü Mehdi'ye de biliyorsun 3000 melekle yardım edilecek.
İnşallah.
Evet.
Değil mi diyor? Onların yüzlerine ve sırtlarına vuracaklar diyor.
İnşallah.
Mehdi'yle uğraşan eninde sonunda mutlaka perişan olacak.
İnşallah.
İnşallah. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Yani Müslümanla birbirine bağladı Cenab-ı. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın, yani bütün paranı, imkanını verseydin, her türlü lüksü, ihtişamı sunsaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Bakın zengin aileler var, birbirini boğuyorlar bazı yerlerde. Ateist materyal soruyor. Hiçbir şekilde sevgiler oluşmuyor.
Evet.
Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü o üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hükme sahibidir. Evet. İman edenler, hicret edenler, yani ailesinin yanından ayrılmaya mecbur oluyor küfrün şiddetinden. Müslümanların yanına geçiyor. İnşallah, hicret ediyor.
İnşallah.
Ve Allah yolunda cehd edenler, gayret edenler ve hicret edenleri barındıranlar. Mesela evinden ayrılmış, zulüm var. Mesela ahlaksızlık yapıyor ailesi. Soysuzluk İnşallah. Yapıyor. Terbiyesizlik yapıyor. Geliyor Müslümanların yanına. Müslümanlar yapıyor? Onu barındırıyor.
Maşallah.
Evini alıyor. Hı-hı. Barındırıyor. Barındıranlar ve yardım edenler. Yiyeceğini, içeceğini sağlıyor. İmkan sağlıyor. Hı-hı. Arabasını veriyor. Evini veriyor. İşte gerçek mümin olanlar bunlardır.
İnşallah.
İnşallah.
Ki Mehdi talebelerin vasfıdır bunlar aynı zamanda. Onlar için bir bağışlanma, üstün bir rızık vardır. Allah zengin edeceğim onları diyor.
Hı-hı.
İnşallah. Bir ferahlık vereceğim onlara diyor Allah. Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cehd edenler, gayret edenler, işte onlar sizdendir. Sizin arkadaşınızdır diyor Allah. Evet. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, hicret edenleri barındıranlar, yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlara hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur.
İnşallah.
İnşallah. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse yardım üzerinize bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhine değil.
İnşallah. Evet.
Allah yaptıklarınızı görendir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Masonlar, Darwinistler, Baron.
Evet. Efendim, tabii onlar da birbirlerinin.
Artık.
Evet.
Kim varsa birbirlerini, yani birbirini desteklerler. Yurt dışında da olsa. Yurt içinde de olsa birbirlerini desteklerler.
İnşallah.
Eğer siz bunu yapmazsanız, Müslümanlar birbirine yardım etmezse ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Bütün yeryüzü fesada gider. Evet. Yani çünkü sizin gücünüzle kalkacağı için siz çünkü bir denge unsursunuz diyor Allah. Siz birbirinize düştüğünüzde küfür her yerini istila eder diyor. Allah size gelsin.
İnşallah.
Onun için yumruk gibi bir arada olun. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi olun diyor Allah.
İnşallah.
İnşallah.
Ayrılıp, sakın ayrılıp dağılmayın diyor Allah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Uhretul huska. Hablullahul betin. Allah'ın koparılmaz, kopmaz ipine sıkı sıkı sarılın diyor.
Maşallah.
Yani İnşallah. Kur'an'a. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Evet ne kadar süremiz var arkadaşlar o arada. Sorularımız da var. 10 dakikamız mı var? 10 dakikamız kalmış.
İnşallah.
Evet. Sinop'tan bir izleyicimiz demişler ki Hocam 2-3 gün önce TV.net televizyonunda gazeteci Hakan Albayrak'ın bir röportajına rastladım. Türk İslam Birliği'nin ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Sınırlar açılmalı, pasaport kalkmalı, elimizde kimlikle hatta kimlik bile olmadan hemen Suriye'ye veya benzeri yerlere gidebilmeliyiz. Bundan birkaç sene sonra Hakan Albayrak böyle böyle demişti dersiniz diyordu. Tabii ki Hakan Bey'in bu sözleri bana çok tanıdık geldi. Röportajlarınızda aylardır hatta yıllardır aynen bu şekilde söylediğinizi çok iyi hatırlıyorum. Sizi böyle takip etmeleri çok hoşuma gitti. Suriye ile vize sorunu halloldu. Son 10 yıl içindeki bunun gibi gelişmeler çok önemli ve çok hızlı. Bundan sonraki aşamalar sizce ne olacak demiş izleyicimiz.
Maşallah. Bizim de beklediğimiz buydu zaten. Evet. Hakan Albayrak'ların sayısı artsın
inşallah.
Her yerde Türk İslam Birliği'ni savunsunlar. İnşallah. Tabii de ben söyledim zaten, daha önce de söyledim. Herkes yazılısıyla, değil mi? Evet. Sözüyle, imkanlarla, dilekçeleriyle bu konuyu gündemde tutsun dedim. Hakan evet. Albayrak'tan Allah razı olsun. İyi, güzel, çok güzel söyledim.
Maşallah.
Bundan sonra neler de olacak diye sizden şey de istiyorum. Hafif tiyolar da istiyorum.
Sürekli bir tırmanış, sürekli i̇nşallah. Bir güzellik.
İnşallah.
Sıkı sıkıya birbirimize bağlı olacağız.
İnşallah.
Böyle Alevi, Sünni ayrımı, sağcı, solcu ayrımı yok.
İnşallah.
Kürt, Laz, Çerkez hepimiz bu vatanın evlatlarıyız.
İnşallah.
Birbirimizi yanımız gibi seveceğiz. Bu gemiye sıkı sıkıya sarılacağız.
İnşallah.
Türkistan Birliği'nin kalesidir Türkiye.
İnşallah.
Öncü kalesidir. Çok şahane olacak tabii ama gayret. Çok yoğun bir gayret. İnşallah.
Evet. Adana'dan bir izleyicimiz demişler ki muhterem hocam, devletimiz sosyal güvencesi olmayan kişilerin devlet veya üniversite hastanelerine olan borçlarına kanunla kısmi af ve indirim getirdi. 100 TL'nin altındaki tüm hastane borçlarının herhangi bir işleme tabi tutulmadan silineceğini, bunun üzerindeki borçlarda ise peşin veya taksitle ödenmesi halinde %50 indirim yapılacağını açıkladı. Muhterem hocam, siz bunun aylar öncesinden devletimizin mutlaka uygulanması gereken bir hizmet olacağını söylemiştiniz. Maşallah hocam, bu konuda tam söylediğiniz şekilde gerçekleşti. Diğer konularda söyledikleriniz, örneğin bir 10-20 seneye kadar Türk İslam Birliği'nin kurulacağı, Hazreti Mehdi'nin zuhurunun gerçekleştiği ve Hazreti İsa'nın yeryüzüne ineceğine de Allah'ın izniyle tam kanaat getiriyoruz. Allah bizlere de bu günleri görmeyi nasip etsin demişler.
Maşallah. Tabii devletin Allah razı olsun, ben onu hakikaten ehemmiyetle vurgulamıştım bu. Çünkü adam kanser oluyor, perişan. Evet. Hadi evini sat, arabanı sat tabii, denir tabii. Mi?
Evet,
üstüne para verilir öyle insana.
Evet.
Tabii ki yardımcı olacağız, alnını öpeceğiz. Hastanın en güzel yerine ona bakacağız.
Maşallah.
Gönlünü alacağız. Değil mi? Onu şefkatle kucaklayacağız.
İnşallah.
Bir de üstünde para alınır mı?
Maşallah.
Devletimiz çok güzel yapıyor. İnşallah bundan sonra daha da geliştirsinler.
İnşallah.
Daha da iyi hale gelsin.
İnşallah.
Maşallah. Ama maşallah. Çok güzel gelişme tabii.
Maşallah.
Evet, değişik bir soru var. Acıbadem'den bir izleyicimiz sormuşlar. Milliyet Gazetesi'nden Selin Hocam diye başlamış soru. Milliyet Gazetesi'nden Serhat Ergin genel yayın yönetmenliği görevinden alındı. Ergin'in yerine Aydın Doğan'ın gazetelerinden biri olan Vatan Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olan Tayfun Devecioğlu getirildi. Tayfun Devecioğlu'ndan boşalan Vatan Gazetesi genel yayın yönetmenliği koltuğuna da gazetenin yazarlarından Mehmet Tezkan getirildi. Hocam, bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz demiş.
İşte
bütün yani künyeyi saymış izleyicimiz.
Vatan Gazetesi Hürriyet zaten ise Milliyet.
Evet.
Çeşitli oradan oraya geçişler olması zaten normal yani. Aynen. Oluyor. Yani.
Değişiklik yok diyorsunuz. Evet, ilginç bir soru daha Gaziantep'ten geliyor. Hocam, geçenlerde yapılan Diyarbakır Spor Bursa Spor maçında Bursa Spor taraftarlarının Diyarbakır Spor'a PKK ile bağlantısına yönelik siyasi söylemleri oldu. Ardından meydana gelen kavgada da birçok kişi yaralandı. Hocam, bu kavgalar ve hoş olmayan söylemlerin yerine milletimizin ihtiyacı olan sevgi ve beraberlik ruhu nasıl elde edilebilir?
Aman çok ayıp yapmışlar. Diyarbakırlılar bizim aslanımız, yiğitlerimiz,
İnşallah.
Koç yiğitlerimiz, İnşallah. Canımız yerimiz, kardeşlerimiz. Onlar bizim parçamız. Çok çok ayıp olmuş. Onu hemen telafi etsinler. Değil mi?
Evet.
Pankartlar assınlar sokaklara. Değil mi? Bir özür yazısı yayınlasınlar.
İnşallah.
Açıklamaları yapsınlar. Herhalde o gün birkaç kişi provoke etti anladığım kadarıyla.
Evet,
gençler de onlara uymuştur. Boş bulundular herhalde. Çok acı ve müessif bir olay. hemen düzeltilmesi gerekiyor.
İnşallah.
Sakın onlar da alınmasın Diyarbakırlı kardeşlerimiz. Onlar bizim etimiz kemiğimiz yani.
İnşallah.
Diyarbakır çok iyi, çok tertemiz insanlardır.
Evet, inşallah.
Vatanın tertemiz evlatları. Karadeniz, Diyarbakır, İç Anadolu, Tural, Tokat, Osmaniye, evet. Antalya, İzmir, her yer bizim aslanlarımızla dolu. Sakın sakın bir daha tekrar etmesin inşallah. Ama telafisi mümkün. Çok yoğun olarak bunu gündem yapsınlar. O kardeşlerimiz özür dilesinler. Bunu düzeltelim inşallah.
İnşallah. Evet, diğer sorularımıza da devam edelim. Evet, bir izleyicimiz demişler ki Yüce Allah siz durumunuzu değiştirmedikçe ben sizin durumunuzu değiştirmem buyuruyor. Değerli hocam, bir müminin toplam anlamda hayat standartlarının ve mutluluğunun gerileme ihtimali var mıdır? Yoksa peygamberlerde olduğu gibi sürekli daha ileriye mi gider?
İmtihan oluyoruz tabii ki zaman zaman. Mesela diyor Allah bazen size açlık, biraz korku, şeytan Allah'a sığınırım ve mallardan canlarını eksiltmeni imtihan edeceğim. Evet. Sabredenler müjdele diyor Cenab-ı Allah. Olur bu. Ama yenekten bir yükseliş olur.
İnşallah.
Bir iyilik olur, bir güzellik olur ama sabredecek tabii Müslümanlar.
İnşallah. İnşallah. Evet, İzmit'ten bir izleyicimiz Adnan Hoca'ya ve yanındaki doktorlara saygılarımı sunuyorum demiş ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aleyküm selam.
Aleyküm selam. Sorum şu, konunun dışında ama bağışlayın diyerek şu anda cennet cehennem var mı? Bizler öldükten sonra cennete ya da cehenneme mi gideceğiz? Yoksa kıyameti mi bekleyeceğiz? Hayırlı geceler diliyorum demiş. Evet, bu konu aslında çok da merak edilen, çok da sorulan bir konu. Çocukluktan itibaren ben biraz yanlış öğretildiğine inanıyorum. Hani çocuk bir hata yaptığı zaman falan bak yanarsın falan diye böyle bir hani değişik ifadeler kullanılarak ve eksik anlatıldığına inanıyorum açıkçası.
Allah rahmet sahibidir. Rahman ve Rahim'dir. Kullarına karşı şefkatli olandır. Kur'an ayeti bu. Yani mealen yaklaşır. Tabii ki Müslümanlar Allah'ın rahmetini ister, merhametini isterler. Müslümanların yeri cennettir tabii. Müslümanlar cennetten İnşallah. Dünyaya geliyor. Dünyadan da cennete giderler.
İnşallah.
Sonsuz cennette yaşarken o hayatın içinden dünyaya gelir Müslümanlar.
İnşallah.
Yani küfür de cehennemin içinden gelir.
İnşallah.
Yani çünkü bakın tek bir an saniye değildir, salise de değil. Yani saniyenin 100 milyonda biri de değildir. An. İçinde Allah bütün sonsuz hayatı yaşadı ve bitirdi. Yaşattı ve bitirdi. İnşallah. Dolayısıyla zaten Müslümanın şu an aynı zamanda cennetteler.
Evet.
Zaten Allah anlatıyor mesela değil mi? Ebu Leheb'i.
Evet.
Cehennemdeki halini anlatıyor. Tabii şey. Adam hayattayken anlatıyor evet. Cenab-ı Allah. O yüzden mesela Hazreti Peygamber'in, diğer kişilerin cennetteki hayatı da anlatılıyor.
Evet.
Dolayısıyla onlar şu an cennetteler.
İnşallah.
Yani Müslüman hüsnü zan sahibi olacak inşallah. Allah'tan ümit var olacak. Allah Rahman ve Rahim'dir ve koruyucudur, gafurdur. Allah'ı biz derin bir aşkla, tutkuyla severiz. Ve onun tecellilerini de tutkuyla severiz. Allah sizin azabınıza ne yapsın diyor Allah, şeytandan Allah'a sınırı.
İnşallah.
Yani Allah böyle azabın, azap ihtiyacında olan bir varlık değil Cenab-ı Allah. Allah mutlu olmamızı, güzel olmamızı, hayır olmasını istiyor her şeyin. Güzel olmasını istiyor. Ve kusursuz nizamdan da zaten bunu Müslüman açıkça görüyor. Onun için Allah'a tam teslimiyet, Kur'an'a teslimiyet, Kur'an'a tam tabi olmak, güzel ahlaklı olmak ve samimi olmak. Onun dışında rahatlı olsun kardeşlerimiz.
İnşallah. İnşallah. Evet. Arkadaşlarım son 5 dakika içinde olduğumuzu söylediler. Son sözlerimizi alıp sonuna geldik.
Evet, son sözümüzü bir ayetle bitirelim inşallah.
İnşallah. Buyurun.
Aç bir sayfa ver inşallah. Bismillah. Tamam.
Arayın buyurun.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanı Allah'a sığınırım. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındaki Rabbidir Allah. Şu halde ona ibadet et. Ona ibadette kararlı ol. Hiç onun adaş olan birini biliyor musun? İnsan demektedir ki ben öldükten sonra mı gerçekten diri olarak çıkarılacağım? İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten onu yaratmış olduğumuzu hiç düşünmüyor mu diyor Allah?
Maşallah.
Hiçbir şey yokken biz mesela yaratıldık.
Evet.
Tabii.
Bunu bir kere yapan bir daha yapamaz demek. Akıl başına bir insan şunu diyebilir mi?
Diyemez.
Şöyle. Diyemez.
Yani şu kalemi bir fabrika yapıyor, bunu bir daha yapamaz diyorsun. Yani haşa Cenab-ı Allah'a tenzih eden, benzetmek gibi olmasın da, veya mesela bir herhangi bir sanat eserini bir kere meydana getiren bir daha yapar, bir daha da yapar, bir daha da yapar. Tabii. İnşallah Allah onu söyler.
İnşallah.
İnşallah. Bütün kardeşlerimize selam ediyoruz. Hepsi Allah mutluluk içinde yaşasınlar. Sevinç içinde yaşasınlar. İnşallah. Güzel günler i̇nşallah. Görsünler. İnşallah. Bereket ve bolluk içinde olsunlar inşallah.
İnşallah.
Hepsine Allah samimiyet nasip etsin. Hidayet nasip
etsin. Amin inşallah. Cümlemize. Ağzınıza sağlık diyorum. Yine birçok konuya açıklık getirdiniz. Doktorlarımız onlar da bilim alanındaki bilgilerini bizimle paylaştılar. Efendim ne yazık ki bir programın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalınız.